haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 7 Aralık 2016 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programındasınız. Güne başlarken yine çarpıcı başlıklar olduğunu söyleyelim. Çok şey konuşuyoruz. İşte yurt yangınından bahsediyoruz. Temelinde eğitim var. Ekonomiden bahsediyoruz. Temelinde eğitim var. Türkiye'deki eğitim düzeninin sıkıntısından bahsediyoruz. Ama bir türlü düzeltilemiyor. Belki de AK Parti'yi destekleyenler bile 14 yıllık iktidarları döneminde en başarısız oldukları alan olarak eğitimi gösteriyorlar. Buna karşı çıkamıyorlar. Bugün itibariyle PISA, bu uluslararası bir sınav ve 72 ülke katılıyor. 15 yaşındaki öğrencilerle yapılıyor. O PISA sınavlarında Türkiye notunu aldı. Türkiye'de eğitimin birçok ülkenin çok gerisinde olduğunu bu sınav sonuçları ortaya koydu. Bir şey yapmak lazım, bir şeyler yapmak lazım eğitimle ilgili ama ideolojinin dışına çıkarak bir şeyler yapmak lazım. İşte bugün biz o PISA sınav sonuçlarını detaylı olarak konuşacağız. Bir şey yapmak lazım diyenlerden görüş alacağız. Ne yapmak lazım sorusuna da yanıt arayacağız. Günümüzün en önemli konusunu eğitim oluşturacak bugün. Ama çok sıcak gelişmeler de var. Mesela Berkin Elvan'ın gezi olaylarının simgesi haline geldiğini biliyorsunuz. Başından bir gaz fişeğiyle vurulmuştu ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. O da 15 yaşındaydı. Yaşasaydı belki bu sınavlara girecek öğrencilerden birisiydi. Berkin Elvan hayatını kaybetti ama onun kimin öldürdüğünü ya da ölümüne kimin sebep olduğunu araştıranlar çok uzun araştırdılar. Bugüne kadar devam etti ve bugün itibariyle Berkin Elvan'la ilgili iddianame hazırlandı. Bir polis memuru suçlanıyor o gaz fişeğini attığı gerekçesiyle. Berkin Elvan'ın babasıyla konuşacağız. Aynı zamanda avukatların görüşlerini de aktaracağım size. Yeterli değil diyorlar. Başka bir sıcak gelişme haberi de Fırat Kalkan Operasyonu'ndan geldi. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama yapıldı ve bir askerin bombalı araç saldırısıyla şehit olduğu, 6 askerin yaralandığına ilişkin bir bilgi var. Onlardan birisinde durumunun ağır olduğu bildirildi aynı zamanda. Ne oluyor Elbap kapısında? Oradaki dengeler nasıl değişiyor? Halep'te şu anda Suriye ordusunun çok ciddi bir operasyon yaptığı ve bazı mahalleleri hatta şehir merkezini ele geçirdiğine ilişkin bilgiler de söz konusu. Bakacağız hem Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuna hem de Halep'te nelerin olduğuna. FETÖ soruşturmalarının devam ettiğini aktaralım. Bazı itiraflar var yine tüyleri diken diken edecek cinsten. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş danışmanı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı hatırlayacaksınız. Baylok kullanıcısı olduğu da ortaya çıkmıştı. Kanun hükmünde kararnameyle üniversitedeki görevine son verildiğini de bu vesileyle öğrenmiştik. İşte o isimle ilgili çok çarpıcı açıklamalar var. Fidel Okan'dan ve eski askerlerden bu meseleyle uğraşan o açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün muhtarlarla buluştu. Öyle alışıldık polemiklere çok fazla girmedi. Almanya'ya ilişkin çok sert sözleri vardı. Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da çantasını çaldırmış geçici pasaportla ülkeden ayrılmak isterken polislerin nezakete uymayan davranışlarıyla karşılaştığını açıklamıştı. Erdoğan buna çok sert çıktı. Eğer o adamlara gerekli muamele yapılmazsa, işlem yapılmazsa aynısını Türkiye'de Almanlara yapar dedi. Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra da şimdi gelen haber, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı bu olayı protesto etmek için. Bu bir. İkincisi, önemli bir başlık. Aslında o başlıktan hiç vazgeçmiyoruz. Ekonomi. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de bir durgunluk olduğunu kabul etti ama vatandaşa döviz bozdur çağrısına da devam etti. Bütün bunların Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında ekonomik açıdan çökertilmek için dış mihraklar tarafından uygulanan bir oyun olduğuna ilişkin görüşünü de daha net ortaya koydu. Hem bu açıklamaları aktaracağız size, hem ekonomide ne olduğunu söyleyeceğiz, hem de Başbakan Binali Yıldırım'la Rusya'ya giden Türk gazetecilerin rubleyle yaptığı o alışverişlerle ilgili biraz bilgi aktaracağız. Vallahi konuşması en zor konulardan birisi de Beşiktaş olacak. Dün akşam çok heyecanla televizyon başına geçmiştik. Dinamo Kiev karşılaşmasında galibiyet Beşiktaş'a tur getirecekti Şampiyonlar Ligi'nde. Ama hiç olmayacak bir şey oldu. Bir hakem inanılmaz bir kararın altına imza attı. Adeta Beşiktaş'ı idam etti. Büyük bir skandal vardı dün akşam. Hem Beşiktaş taraftarına hem Beşiktaş takımına. Bu meseleleri de konuşacağız ama Beşiktaş da suçlu muydu? Ona ilişkin de tabii söyleyeceklerimiz olacak. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresinden canlı yayındayız. YouTube üzerinden yaptığımız yayını takip edebilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Bir de Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında şu anda canlı yayınımızın devam ettiğini duyuralım ve başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir tehdit olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Eğitim meselesine mercek tutacağız. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyoruz. Programlarımızda da mümkün olduğu kadar bu meseleyi konuşmaya çalışıyoruz. İdeolojinin dışına çıkarak ama önce sıcak haberlerle başlayalım. Onlardan ilki bir süredir de takip ettiğimiz bir mesele. Berkin Elvan soruşturması. Hatırlayacaksınız gezi eylemleri sırasında Ok Meydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına bir gaz fişeği isabet etmiş ve Berkin Elvan 269 gün komada kalmıştı. Sonrasında da tutunamamıştı hayata ve hayatını kaybetmişti. İşte bu olaydan sonra savcılık soruşturma başlattı. Kim o gaz fişeğinin tetiğine bastı diye, gaz tabancasının, gaz tüfeğinin tetiğine bastı diye. O soruşturma bir türlü bitmek bilmedi. Günler sürdü, aylar sürdü. Savcılar değişti. Hatta bir savcıya bu gerekçeyle bir suikast düzenlendi. Bir savcı da şehit oldu. Polislerin isimleri emniyete gitti geldi, gitti geldi. Ve en sonunda bugün itibariyle bir iddianame hazırlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede bir değerlendirme var. 250 kişinin yolu kapatması üzerine o gün Ok Meydanı'na polis ekiplerinin yönlendirildiği ve gösterici gruba müdahale edildiği, dağıtılan grubun tekrar toplanarak polis ekiplerine taş, parça tesirli el yapımı, bomba atarak fiili saldırıda bulunduklarını belirtiyor savcı. İddianamede polisin gruba müdahalesi esnasında Berkin Elvan'ın kafasına gaz fişeği isabet ederek yaralandığı kanaatine varıldığı da var. Tanık beyanları, olay yerine ait görüntü çözümleri, adli tıp kurumu raporları sonucunda polis memuru F.D. hakkında dava açıldığı belirtiliyor. Polis memurunun da ifadesi alınmış, kısaltma kullanılıyor burada. Z silahını kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum demiş polis memuru. Bir de iddianamede Berkin Elvan'ın üzerinden 11 torpil çıktığına ilişkin bir bilgi de yer almış. Olayla ilgili olarak 42 polisin mercek altına alındığı ve onlarla ilgili takipsizlik kararı verildiği bilgisi de yine iddianamede var. Eğer iddianame kabul olursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak şüpheli polis. İddianamede müşteki olarak ismi geçen Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası şu anda telefon attığımızda. Daha önce de bu soruşturma sürerken birçok kez kendisiyle telefon bağlantısı da yapmıştık. Bugün itibariyle iddianame elimizdeyken o bağlantıyı yapıyoruz. Sami Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. İçinizi soğutacak bir iddianame mi bu?
Şimdi her şeyden önemlisi, aslında hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Şöyle, bizim bugün acımız yeniden tazelendi. Birincisi bu.
Evet, tabii.
İkincisi işte aşağı yukarı 1270 gün olmuş. 3 yılı aştı biliyorsunuz.
Evet.
Biz hala ilk günkü gibi aynı yerdeyiz. Ama bugün biraz olsun bir tutunacak dalımız oldu elimizde. O dalımızla birlikte ayakta kalmaya çalışacağız. Biz sonuna kadar bu kişilerin yargılanması için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Sadece bir kişi değil orada benim bildiğim kadarıyla. Diğer kişiler hakkında da aynı şey olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Umarım öyle olur. Sorumlular kimse, hatta daha önce söylemiştim bunu. Eğer ki sorumlu benim babamsa veya bensem sorumlu, ben de yargılanayım. Ben de aynı cezayı alayım demiştim. Yine aynı şekilde söylüyorum. Eğer ki bu olayda sorumlular kimse, sonuna kadar onun yakasını bırakmayacağım. Bunu net olarak ifade edeyim. Daha da aslında başka bir şey söylemeye gerek yok. Siz her şeyi ifade ettiniz. Daha şu an tam iddianame açıklanmadı, onu da bilmiyoruz.
Evet.
Detayları bilmiyoruz. Söyleyeceklerim
biraz,
bu kadar.
Biraz bilgi var tabii iddianameyle ilgili, evet, olarak, ama bir kişinin sadece sorumlu olarak gösterilmesine itiraz ettiğinizi anlıyorum. Çünkü orada bir grup var, bir amir var, bir talimat var. Bunlar herhalde görüntülerde de görünüyor. Ama onlara rağmen bir kişi. Burada bir kötü niyet seziyor musunuz?
Şimdi demin söyledim, artık detayına inmeyeceğim fazla. Hı-hı. Sadece bu kadar konuşabileceğim. Eğer ki fazla bir şey konuşmak istiyorsanız avukatlarımız var.
Onlarla da bağlanacağız ama ben tabii sizin duygularınızı öğrenmek istedim.
Ama sen atalaya falan bağlanabilirsiniz.
Tabii onu arayacağız şimdi. Onunla konuşacağız.
Onlar daha detaylı bilgi veriyorlar. Benim bildiklerim bu kadar.
Son soru. Sami Bey.
Buyurun.
İddianamede Berk Elvan'ın üzerinden şu kadar torpil çıktı diye bir bilginin yer almasına ne dersiniz? Çünkü bu çok daha önce de konuşulmuştu. Bilye var, torpil var, şu var, bu var falan diye. Yani 14 yaşında bir çocuk ölmüş.
Evet.
Cebinden çıkan torpil ne yani?
Şimdi bu konuda da yorum yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birinci sınıf emniyet amiri eğer ki bir kişiye Berkin Elvan hakkında işte kamuoyunda çıktı böyle haberler gönderiyorsa ona da artık inanmayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de yorumu size bırakıyorum.
Anladım. Yani bu bilginin doğru olup olmadığı konusunda da kafalarda soru işareti olduğunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sami Elvan.
Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Sağ olun. Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası. Berkin Elvan önemli bir figür. Çünkü hem bir çocuk orada hayatını kaybeden, gezi olaylarının simgesi haline gelmiş bir isim. Ve o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda Berkin Elvan'a ve annesine yönelik çok sert ifadeleri de vardı. İşte o nedenle bu soruşturma çok dikkatle takip edildi bugüne kadar. İşte 3 yılı aşkın bir süredir devam eden bir soruşturma. Yazışmalar gitti geldi, orada görevli olan polisler tespit edilmeye çalışıldı. Ama bugüne kadar sonuç alınamadı. Az önce de söyledim ya, toplam 5 savcı değişti bu olaylarla ilgili olarak ve değişen 5 savcının en sonuncusu bu iddianameyi hazırladı. İddianamede olası kastlı adam öldürmekle suçlanıyor polis memuru FD. Olası kastlı adam öldürme suçlamasının da avukatları yeterli olmadığı iddiasındalar. Oya Aslan şu anda telefon attığımızda. Oya Aslan, hoş geldiniz.
Hoş gördüm.
Olası kastlı adam öldürme suçlamasına da karşı çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. İddianamede genel bir görüşünüzü almak isterim.
Tamam. Bir kişi hakkında dava açıldı. İsmini açıkladık bu kişinin. Fatih isimli bir polis memuru. Sadece kendisi hakkında dava açıldı. Biz 3 gerekçeyle itiraz ediyorduk. Birincisi, dosya içerisinde takipçilik karar verilenler var. Bunlardan bir tanesi amir sıfatında olan Kadir Hambaloğlu diye bir polis memuru. Bu kişi hakkında takipçilik kararı verilemez. Çünkü zaten olay esnasında görüldüğünde talimat veren kişi bu nedenle hakkında dava
görüntülerde var değil mi bu? Görüntülerden o yola çıkarak söylüyorsunuz bunu.
Raporlar hazırlanmıştı daha sonra. Bu raporlarda da zaten talimat verildiği ve tespit edildiği de yazılıydı. Bu nedenle bu kişi hakkında kesinlikle bir takipçilik karar verilmesini doğru bulmuyoruz. İkinci husus, doğrudan hedef seçerek ve nişan alarak yapılan bir eylemdi polisin hareketi. Görüntülerde bu da anlaşılmaktaydı ve zaten raporda bir şekilde düzenlenmişti. Bu tamamen kasten adam öldürme suçuna.
Sesinizde bir problem oluştu Oya Hanım. Bir saniye, sonunu anlayamadık. Doğrudan hedef alarak ateş ettiğine ilişkin raporlar var diyorsunuz. Bu da kasten adam öldürme suçlamasını gerektirir.
Evet. Bu nedenle olası kasta indirgenemez. Burada muhtemelen kendi niyetleriyle polis kasten hareket etmez diye düşünüyor ama gerçeklik böyle değil.
Yine sesle problem çıktı Boya Aslan. Bir arkadaşlarımız baksınlar. İki noktada itirazlarını öğrenebildik. Üçüncüsünde eğer sesle problem çıkmazsa anlayabileceğiz. Birincisi, bir kişiye indirgenemez böyle bir suç. Çünkü görüntüler ve görüntülere ilişkin hazırlanan raporlar var. O raporlarda emniyet amirinin talimat verdiği görünüyor ve buna ilişkin raporlara geçmiş vaziyette. İkincisi de bu meseleyle ilgili olarak olası kastla adam öldürme denilemez. Çünkü hedef alarak ateş ettiğine ilişkin görüntülerde, yine raporlarda bilgiler söz konusu dedi. Üçüncü itirazınızı alıyorduk. Oya Hanım, o arada sesiniz gitti.
Birçok polis memuru bir miktar.
Herhalde sağlıklı bir bağlantı kuramayacağız. Bulunduğu yerle ilgili olarak olabilir. Birçok polis memuru da bu meselenin içinde dedi ve ondan sonra kaybettik. Herhalde sadece emniyet amiri değil, o bölgede olan diğer polis memurlarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ve bu suça iştirak ettikleri iddiasını ortaya atacaklarını görüyoruz. Şimdi iddianame hazırlandı. Sonuçta bu önemli bir merhalenin atlatıldığı manasına da gelir. Sami Elvan dedi ki evet, biraz bir nebze de olsun tutunacak bir daldır bu bizim için. 3 yılı aşkın devam eden süreçte, soruşturma sürecinde birçok savcı değişmişken artık bu mesele faili meçhule doğru mu gidiyor diye herkesin kafasında soru işaretleri varken en azından bir dava açılması tutunacak bir daldır dedi bizim için. Şimdi bu iddianame mahkemede, mahkeme eğer kabul ederse dava açılacak ve davada hem Sami Elvan hem avukatları bu iddialarını, daha doğrusu tek kişiye bağlanmaması gerektiğini, talimat verenlerin de sanık sandalyesinde olması gerektiğini, diğer tanıkları ve benzeri bütün iddialarını ortaya koyacaklar. Bir dava süreci devam edecek. Bundan sonra biz de takipçisi olacağız tabii.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii, çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olur. Yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Devam edelim. Bu yine bugün gelen bir haber. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama öncesinde ajanslara düştü. Sonrasında da Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı. Elbap'ta Türk askerine bombalı saldırı başlığıyla geldi ajanslara bu haber. Elbap kapısında biliyoruz Türk askeri. Ama bir türlü o Elbap'a yönelik son nokta, son vuruş, son operasyon yapılamıyor. Peki oralarda ne oluyor? Ve sürekli yaralanan Türk askerlerine ilişkin ya da hayatını kaybeden, şehit olan Türk askerlerine ilişkin bilgiler geliyor. Bugün de onlardan birisi geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bir şehit, 6 yaralı var dedi. Sabah saatlerinde bombalı araçla yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit, biri ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır ifadesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada yer aldı. 23 teröristin de öldürüldüğü belirtildi. Bu açıklamada aynı zamanda Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk jetleri tarafından terör örgütü DAEŞ'in 12 hedefine yönelik hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi ifadesi de az önce de söyledik. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada yer aldı. Ne oluyor o bölgede? Konuşalım. Metehan Demir gazeteci telefon attığımızda. Metehan, hoş geldin.
İyi yayınlar Yavuz Oğan.
Teşekkürler. Çok sık artık bölgeden şehit haberi ve yaralı haberleri gelmeye başladı. Elbap'a kadar hızlı bir harekat sürecini izledik Fırat Kalkanı operasyonunda. Elbap kapısında şu anda zorlu bir süreç var gibi. Ne oluyor orada? Bekliyorlar mı? Bu operasyon devam ediyor mu? Çünkü hava harekatının da yapıldığını görüyoruz ve maalesef şehit sayısında arttığına şahit oluyoruz.
Ve karşımızda birden fazla açık ve kapalı düşman olduğunu da yavaş yavaş görüyoruz. Yani sadece IŞİD anlamında, DAEŞ anlamında değil, başka açık ve örtülü ajanların, servislerin ve bazı aktörlerin Türkiye'ye karşı da hareket ettiğini açık tecrübelerle görüyoruz. Şimdi tabii Yavuz, daha önceki yayında da seninle konuşmuştuk galiba, seninle ya da Ceyda'yla. Orada da aslında bu harekat senleydi. Bu harekat başladığı zaman ilk gelinecek bölüm, yani aşağı inilecek 15-20 kilometrelik bölümde çok büyük sıkıntı olmayacağını, evet, ancak daha aşağıya indikçe, özellikle Elbap ve Rakka isimlerini telaffuz etmeye başladıkça, o bölgelere yaklaşıldıkça sorunun daha ciddi hale gelebileceği zaten biliniyordu. Hep bunu seninle de konuştuk.
Evet, evet.
Şimdi çünkü burası yani Songhol denen IŞİD'in en ağır yapılandığı, en profesyonel oluşumlarına aktive ettiği, en yerleşik yapısının bulunduğu yerler.
Belki de Rakka'yı koruduğu yer değil mi? Yani öyle de bakmamız lazım.
Tabii tabii tabii. Yani Elbap tam yol üzeri değil ama Elbap'ın Rakka için stratejik bir evet. kırılma noktası olduğundan bahsediliyor. Daha önce işte Dabık dendi, şu dendi, bu dendi ama asıl Elbap ve Rakka'dır tabii. Türkiye haklı olarak en başta IŞİD terörünün özellikle sınırdan bu tarafa çok gelmesi nedeniyle bu harekatı gerçekleştirdi. Aslında Elbap Türkiye için niçin önemli? Şimdi şöyle bir soru var ortada. Biz Elbap'a gideceğiz. Peki Elbap'a gidince ne olacak? Elbap'tan sonra ne olacak?
Evet.
Yani çünkü IŞİD bitecek mi? IŞİD bitmeyecek. Ama orası bir kapı olduğu için kapının Halep'e açılan, sadece Rakka anlamında değil, Halep kapısı diyenler de var bazı stratejiler açısından.
Evet.
O kapıların tutulma noktası olarak gördüğü için çıkış noktalarının buraya ağırlık veriliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani karşımızda terör örgütüyle birlikte artık normal profesyonel ordu gibi hareket eden, silah kullanmayı bilen, stratejik algı operasyonlarını yöneten, yabancı servislerle işbirliği yapabilen bir yapı var IŞİD. Ve orada biz aynı zamanda PYD'de son olarak da Suriye'nin rejimi Esad yönetimiyle karşı karşıya gelmeye başlıyoruz. Yani Türkiye aslında bir cephede aynı anda görünen bir, görünmeyen birden fazla düşmanla mücadele etmeye başlıyor. Bu da Elbap Türkiye için stratejik bir gereklilik de olsa Türkiye için maalesef o bölgenin yavaş yavaş bir bataklık haline gelmesini beraberinde getiriyor.
Şimdi hem hava saldırısı buna örnek herhalde. Orada çünkü bir İran ismi de çıktı. İran'ın bu saldırının arkasında olabileceğine ilişkin. Bugün itibariyle baktığında Halep şehir merkezinin Suriye ordusunun eline geçtiğine ilişkin, rejim askerlerinin eline geçtiği için geçtiğine ilişkin bilgiler de söz konusu. Türkiye'nin evet. o sınırda olmasına rejimin, Esad'ın çok sıcak bakmadığı ve bu meseleyle herhalde kaşımak için elinden geleni yapacağını da anlamak mümkün. Bir tarafta PYD zaten o koridor kapanıyor diye bu meseleyle yakından ilgileniyor.
Doğru.
Peki ne olacak?
Doğru.
Nereye doğru gidecek?
Şimdi Türkiye tabii artık buraya kadar geldikten sonra herhalde anladığım kadarıyla harekatın dozunu hava ve kara unsurları anlamında arttıracak. Hatırlarsan daha önce sadece zırhlı birlikler girecek evet. deniliyordu. Yine seninle konuştuk, sadece zırhlı birliklerle bu iş kalmaz.
Evet.
Önce komando taburlarıyla devam eder, ardından da başka kara unsurları girer.
Ki deniliyor. Bugün komando taburuna yönelik bir bombalı saldırı söz konusu, bu bize bir şey ifade
tabii,
ediyor
tabii.
değil mi?
Tabii tabii. Şimdi oralarda üst bölgeleri kurulmaya başlandı. Yani zırhlı birliklerin harekatı sonrasında geriye dönüşün güvenli olabilmesi. Çünkü yani Yavuz aşağı iniyorsun ama inerken beraberinde senin aşağı inen zırhlı birliklerinin akaryakıt ihtiyacı var. Askeri birliklerinin gıda ihtiyacı var, mühimmat ihtiyacı var, lojistik destek noktalarının güvenli olarak kurulması lazım. Çünkü onlar daha yürüdükçe onlar içercesine akaryakıt sarf ediyorlar.
Tabii.
Ve bunun arkadan ikmal edilmesi lazım. Herhalde Suriye'de bir benzin istasyonundan alacak halleri yok. O nedenle bu hep üst bölgeleri kuruluyor. Üst bölgelerin kurulması da beraberinde zorunlu zaten bu üst bölgelerini komando birimlerini, birliklerini kurulmasını zorunlu getiriyor. Hale getiriyor. Bu da tabii askerlerin giderek artmasını çünkü beraberinde getirecek. Neden dersen? Çünkü mesafe uzuyor, mesafe uzadıkça üst bölgeler artıyor, üst bölgeler arttıkça askeri ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Yalnız şimdi Yavuz ortada hep atladığımız bir nokta var.
Neydi o?
Lavrov geçen hafta hatta çeviri hatası oldu falan
evet.
filan denildi. Çeviri hatası oldu denildi ama o arada kaynadı. Bizim aslında haberci olarak biraz üzerine gittik.
Biz gittik,
gereken...
biz gittik. Şimdi burası Rusya ile ilişkisi
tabii.
olduğu için onu tam tercüme ettirdik gerçekten.
Tabii.
Ve ettirdiğimiz tercümede...
Ne diyor? Tekrar edelim. Ben çünkü onun üzerinden bir
tam,
şey söyleyeceğim.
Tam tercüme aslında düzeltmeyle aynı. Suriye rejiminin ve bizim bir alakamız yoktur diyor. Yani bu meseleyle ilgili. Ve işte orada İran'ı işaret ediyor gibi algılandı herkes tarafından. Yani bence, benim dışarıda konuştuklarım.
Yani, Rus diplomasisi çok profesyoneldir. Yani Lavrov da yılların dışarı bakanı.
Elbette.
Lavrov biz ve Rusya, biz ve Suriye'nin dahli yoktur derken bu denklemden Rusya'yı ve Suriye'yi net olarak çıkarıyor.
Evet.
Ve o bölgenin, Halep'in doğusundaki o uçakların, Albatros tipi uçakların uçtuğu ve indiği belirtilen bölgenin kontrolü de Rusya'da.
Evet.
Yani Rusya net bir bilgiye sahip olarak ayakları yere basan bir şekilde Dışişleri Bakanı tarafından bizzat şunu söylüyor. O zaman siz bir araştırın, bu işi biraz karışık diyor.
Evet.
Yani yerine İran diye söyleyenler var. Başka iddialarda bulunanlar var. Ve şimdi Türkiye aslında bu bilinmezliğin tam ortasında.
Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi sonuçta sen havacılığı da iyi bilen bir isimsin. Bu işte uzmansın. Bir uçak bir havaalanından kalkıyorsa zaten uçak belli değil mi? Radar izleri yok mu? Uçağın tipi bile belli. Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı olduğu da belli. Burada Rusya, Suriye ile de alakası yok, bizle de alakası yok derken İranlı pilotlar mı uçuruyor mesela uçağı? İzinsiz mi kalkıyor oradan? Ne oluyor ki? Nasıl oluyor yani?
Aslında
bir de insansız hava aracı var biliyorsun bu meselenin içinde.
Keşke bu soruyu o briefing basın toplantı sırasında
Lavrov'a
bir gazeteci arkadaş sorsalardı. Yani deselerdi ki Sayın Lavrov.
Evet.
Suriye değil, Yavuz o yıllar geride kaldı maalesef.
Maalesef.
Siz evet. Değilsiniz peki şey değil. O zaman sizce kim?
Tabii.
Bu da Suriye uçağı ise peki sizce kim? Eminim Lavrov'un içi dolu bir cevabı daha vardı. Çünkü Rusya, daha önce hatırlar mısın, bir F-4 uçağımız
Suriye tarafından vurulmuş.
12 Haziran'ıydı galiba ya da Mayıs'ıydı. Suriye tarafından düşürüldü. O zaman da çeşitli iddialar ortaya atıldı, satıldı falan filan. Rusya bu konuda size biz teknik destek verebiliriz demiş.
Evet.
O konu fazla öyle kurcalanmadı, kaldı mı aldı. Bence kurcalanmalıydı çünkü o da enteresan bir şey. Ve bu iş böyle olunca kimse üzerine gitmedi. Aslında tüm kilit o gün o basın toplantısında çözülebilirdi. İnşallah bizim yetkililerden bu soruyu soran olmuştur. Çünkü bizim şehitlerimizin kanı var, yaralılarımızın kanı var, vebali var. Bunu araştırmak lazım ve bu konuda hiçbir adım atılmıyor bence. Asıl soru işareti bu. Çünkü eğer bir şeyi çözemezsen bundan sonra benzer saldırılar olur.
Tabii muhatap olma imkanı var. Bir de şimdi tabii Halep dediğin şey önemli. Suriye ordusu veya Esad, Türkiye'nin Elbap'la ilgili ısrarını biraz da Halep'e yakın olmak anlamında sen de bunu söyledin, algılıyor. Ona karşı verilen cevaplarda da Türk askerinin Halep'e yönelik bir operasyon yapacak kadar orada yığınağı yok ve bu hedef Halep olamaz gibi bir değerlendirme yapılıyor. Ama tabii Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması da olmuştu hatırlayacaksın. Esad'ı devirmektir Fırat Kalkanı operasyonunun amacı diye. O da biraz kafaları karıştırdı. Sonra her ne kadar düzeltme olsa da. Ya bölge çok karışık. Gerçekten kimleri kimin cebinde belli değil. Ben bu ifadeyi net olarak burası açısından çok sık kullanıyorum. Bir tarafta da PYD var tabii. Menbiç'e gideceğiz şu bu falan. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Yeniden yerinden kıpırdama diyenler diyor. Binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde operasyon yaparken yerinden kıpırdama diyenlere, bu vatanı bize çok görenlere meydan bırakmadık, bırakmayacağız diyor. Ve 1918'de karşılaştırıyor bu meseleyi. Yani bu kadar önemli ve hayati bulduğunu, biraz da tabii politik bunda altyapı da var, net olarak ortaya koyuyor. Vazgeçmiyoruz diyor Elbap'tan. Herhalde ne pahasına olursa olsun anladığımız.
Şimdi Türkiye'nin yani güvenlik endişesi nedeniyle Elbap konusunda önceliği buraya verdiğini ben biliyorum. Halep konusunda bir düşünce olmadığını da biliyorum. Ama Elbap konusunda dediğim gibi şimdi bir başka endişe daha var. Yani Türkiye'nin stratejik endişeler olarak haklı olduğu çok nokta var ama bu konuda bizim çok dikkatli adım atmamız lazım. İşte demin uçağın düşürmesindeki muammayı anlatmaya çalıştık. Şimdi şu var. Elbap biliyorsun aynı zamanda diğer taraftan da Esad güçlerinin Teren kuşatması altına geliyor.
Evet.
Onlar da diğer taraftan geliyor. Yani aynı anda Türk ve Suriye güçleri Elbap'ta ortada bir yerde karşılaşabilirler. Burada nasıl ortada bir red line denen bir kırmızı çizgi mi çekilecek? Başka bir uzlaşmaya mı gidecek? Amerika Rusya devreye mi girecek? Bu konuda bilmiyorum. Yani ben
bu arada Amerika'da yok devrede değil mi? Hiç Amerika'dan bahsetmiyoruz. Orada bir seçim ve sonra Trump dönemi beklentisiyle beraber Amerika tamamen silinmiş vaziyette.
Amerika'nın şu an evet seçimden dolayı kafası da karışık. Çünkü Trump gelir gelmez ben orada bir Esad rejimine bakarım. Dedi orada ben dedi o dedi muhalefetin kim olduğunu bilemiyorum. Bir türlü anlamıyorum falan filan demişti. Burada Rusya ile beraber çalışırım demişti. O nedenle şimdi Trump iktidara geri gelmez nasıl politika izleyecek bilmiyorum ama CIA ile Pentagon'da çok hazırlıksız yakalayacağına dair iddialar da var. O yüzden herkes temkinli hareket ediyor. Fakat Amerika er geç oyuna bir yerden girecek diyoruz. Yani evet. Şu an kurduğun oyun planı bir ay sonra Trump bir ay ocağın sonlarına doğru.
Ben buradayım dediğinde.
Yani Şubat'ta bir anda Trump ve çok farklı retoriklerle de gelebilir. Çünkü çok sıra dışı çıkışları var.
Evet.
Bir anda denklemler de karışabilir. Yani aslında bugün yaptığın denklem, hazırladığın formülasyon yarın tamamen değişebiliyor. Bugün beraber hareket ettiğin müttefik gördüğünle ertesi gün karşı karşıya gelebiliyorsun. Ben o açıdan Elbap'ın giderek daha da karışabileceğini düşünüyorum. Çünkü Suriye'de artık finale doğru gidildiği için bir barışın tesis edilmesi anlamında değil, dananın kuyruğunun kopması anlamında elinden gelen her aktör, İran'ı, Türkiye'si, tüm büyük aktörler, Amerika'sı, Rusya'sı, herkes yani, İsrail'ine kadar.
Son kozunu herkes, oynuyor herkes değil mi?
Son kozunu oynuyor ve ileride yani bir laf vardır, çok hoşuma giden bir şey. Orta Doğu'yu çok iyi anlatır. Yani Orta Doğu'da menüye bakın diyor. Orta Doğu'da diyor yemeğe davetliyseniz diyor, daveti listesinde olup olmadığınıza bakın diyor. Eğer davetli değilseniz menüye bakın diyor adınızın olup olmadığına. Yani çünkü çok acımasız oynanır oyun. Türkiye'ye de tabii yani Türkiye'nin de öncelikle endişeleri mutlaka olabilir haklı olarak. Ama Türkiye bunları kurarken gaza gelmeden, acele etmeden, bir dengenin nasıl gün tekrar değişebileceğini düşünerek çok ama çok dikkatli bir mayınlı sahada yürüdüğünü düşünerek hareket etmesi lazım. Şimdi diyeceksin ki
nasıl olacak?
Yani peki nasıl hareket ettin? O zaman söyle yani. Akıl vermesi kolay diyeceksin. Birincisi kendini çok bağlayan cümlelerle ortaya çıkmaması lazım peki. Şunu yapacağım,
ama
bunu
bağladı.
Yapacağım falan.
Elbap'ta bağladı bir kere.
Evet, bağlaması lazım, bağladık. Evet. İkincisi ÖSO faktörünün yavaş yavaş Türkiye'nin harekatında mecburen azaldığını görüyoruz. Çünkü bugüne kadar ÖSO ile yüründüğünde ÖSO tamam bir işte 20-25 bin diyorlar, kimileri 40 diyor, farklı rakamlar da var. Temelde bir idealde bir araya gelen bir yapı değil, karmaşık bir toplama yapı. İleride yani ÖSO'ya teslim etsen oraları, Suriye daha da karışık hale gelebilir. Çünkü kafaları karışık, farklı gruplardan oluşuyorlar. Çünkü o yüzden bu yapıyı yavaş yavaş terk etmese bile, inisiyatifi eline alarak, bu kara harekatını kendisi yürütmek isteyerek götürmeye çalışıyor. Bu bence önemli bir başlık olabilir. Ama şunu söyleyeyim, burada Rusya, İran, Esad yönetimi, Amerika'nın herkesin son kozlarını oynama konusunda ciddi kapasitesi var. Ve bu kapasiteleri oynamaya başladıkları zaman bunlar bize örtülü ya da açık anlamda faturalar olarak da gelebiliyor. Kimi zaman işbirliği yapıyoruz, kimi zaman karşı çıkıyoruz. Mesela hatırlar mısın? Ben dün arşivlere baktım. Binali Yıldırım'ın Ağustos ortasında Suriye yönetimiyle de aramızı düzeltebiliriz.
Evet.
Benzeri cümleleri vardı değil mi?
Evet.
Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklaması mesela bundan daha ters ve daha sert sonrasında. Yani Türkiye dediğim gibi bir çok elini açık ederse bak mesela sana şöyle söyleyeyim. Suriye'de en etkin ülkelerden biri kim biliyor musun? İngiltere. Ama yok ortada.
Evet.
Çok da güzel işlerini yürütüyorlar. Mesela Suriye'nin dostları toplantısı bir bakıyorsun Londra'da yapılıyor.
Bu çok sık söyleniyor. Yani orada Batı sanki iş yapmıyormuş gibi görünüyor ama iş yapıyor yalnız konuşmuyor diye.
Hem
Fransa,
Fransa,
Fransa, Fransızlar var, tabii, Almanlar
hepsi
var, yani. İngilizler var. Yani orada iş yapmıyorlar mı? Onların istihbarat örgütleri orada bir takım ilişkilere girmiyorlar mı? Bir takım
yanılmaz.
İcraatlarda bulunmuyorlar mı? Elbette bulunuyorlar. Ama hiçbirinden ses çıkmıyor. Ama biz maşallah yani biz de hemen her gün Suriye ile ilgili bir de farklı hedefler ortaya konunca tabii kafalarda çok karışıyor. Ne için gittin oraya sorusunun yanıtı işte birisi Halep için mi acaba diye kafayı şey yapıyor. Biri PYD için, biri DH için mi gerçekten yoksa toprak talebi mi falan gibi bir sürü soru işaretiyle beraber geliyor maalesef.
Tabii,
çok doğru
mesela,
söylüyorsun.
Tabii Yavuz bizim bir de Türkiye'deki tartışmalarımıza da dikkat etmemiz lazım. Yani bazen popüler tartışmalar oluyor. İşte toprak bütünlüğü anlamında işte Milsak Kınili diyoruz, Lozan diyoruz, şu diyoruz. Bu yabancı dünyada da acaba Türkler bu hareketleriyle bunu da tartışarak ileride sınırlarını daha da mı genişletmek istiyor diye bir korku neden oluyor. Tabii. Ben Türkiye'nin böyle bir niyeti olduğunu sanmıyorum ama Albi'yi özellikle Arap dünyasını yönetemiyorsun. Yani adamların bir toprağın adım attığın anda Irak'ta yaşananları biliyorsun, onu da konuşmuştum. Evet. Kıyamet kopuyor yani. Türkiye'nin gelmesi gereken durumlar bile olsa. Bak şu Musul'da neler yaşandı. Şimdi Musul gündemden düştü gibi görülüyor ama bir yerde tekrar karşımıza gelecek. Ben sana şöyle söyleyeyim. Elbap meselesinde bak tekrar altını çiziyorum. Tekrar nasıl olursa konuşuruz. Elbap meselesinde Yavuz her şey daha yeni başlıyor. Her şey daha yeni başlıyor. Çünkü Elbap'ın o ısısı yüksek sınırlarına doğru iyice yaklaştık ve Türkiye'nin yaptığı yığınak da dikkat çekici. Çok her yerde haber oluyor artık. Türkiye burada yani bir geri adım attırılmamak için ciddi bir yığınak yaparak ileride Elbap meselesinin bizim daha çok gündemimizde neden olacak gelişmeleri bir beraberinde getirebilir.
Beraberinde getirecek diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Mete Andemir yorumların için.
Ben teşekkür ederim.
Çok konuşacağız gibi görünüyor ama belki hatta mısın hala bilmiyorum. Şunu da belki dinlemek istersin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla yaptığı toplantıda İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan o kutlu bayrağı burçlara dikmek için kendi canından vazgeçmiştir dedi. Fethi'yi hatırlattı. Bugün de işte böyle bir dönüm noktasındayız. Bayrağımızı siyasette, ekonomide, eğitimde nereye dikersek orası bizim geleceğimizdir dedi. Yani karşılaştırmalar bile hep tarihle ve geçmişle, aynı zamanda işte Haçlılarla, Çanakkale'yle, Birinci Dünya Savaşı'yla ve bugünle ilgili biraz tabii endişe verici bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da bu açıklamalardan görebiliyoruz. İçinde bir cümle vardı. Yani eğitimde, siyasette ve bir diğer noktalarda diyor. Evet, eğitimde o bayrağı burçlara dikmek çok önemli ama o konuda ne kadar geride olduğumuzu bir uluslararası test ortaya çıkardı. Aslında biliyorduk da biraz daha yüzümüze vurdu diyelim. PISA 2016 sonuçları, Türkiye'nin önceki PISA sonuçlarına göre Türkiye'nin notunun gerilediğini ortaya çıkardı. 15 yaş sınırındaki çocukların bu sınava girdiğini hatırlatalım. 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında bir sınav yapılıyor. Bütün dünyayı kapsayan bir durum bu aslında. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı diye adlandırılan OECD diye bizim genel olarak bildiğimiz ülkeler oluşturuyor. Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Önceki testlere göre de performansı geriledi. OECD'nin yürüttüğü PISA testi her 3 yılda bir yapılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada'da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler pozisyondalar. Türkiye ise en alt sıralarda yer alıyor. Bilimde ve işte okumada, matematikte Türkiye'nin sıralaması maalesef hiç hak etmediği bir noktada. Eğitimi çok konuşuyoruz. Belki vesile oldu bu PISA, belki yüzümüze vurdu ama niye bu noktadayız sorusunun yanıtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir açıklaması var. Onu da birazdan aktaracağım. Profesör Doktor Hasan Şimşek telefon attığımızda Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. Onunla biraz dertleşelim istiyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Şimdi biz eğitimi hep konuşmak istiyoruz. Sizin adınızla aslında bir köşeye yazmıştık. Böyle bir vakti gelsin, detaylıca konuşalım diye. Türkiye'de işte ne bileyim proje okullarla beraber eğitimi konuşuyoruz. Fen liseleriyle konuşuyoruz. Anadolu Lisesi, İmam Hatip Liseleri, eğitimdeki ideolojik yaklaşımlar, eğitime ideolojik yaklaşımlar ve 14 yıllık AK Parti iktidar döneminde eğitim politikalarına yönelik eleştiriler ve sık sık değişen sistem. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki gerçekten sorumlu bir noktadayız. En azından uluslararası karne bunu bize gösterdi diyebiliyor muyuz?
Gerçekten öyle. Şimdi eğitim biliyorsunuz bir ülkenin insan sermayesiyle doğrudan ilişkilidir. Yani sermayenin türleri vardır. Toprak bir sermaye olabilir. Fabrikalarınız bir sermaye olabilir. Ama insan sermayesi onları da üreten, onların üstüne de artı değer koyan bir en önemli sermaye. Ve insan sermayesini işlemenin yolu da, bunun sanayisi, endüstrisi de eğitim. Evet. Ve bu konuda yıllar boyunca, Cumhuriyet tarihimiz boyunca başarılı olduğumuz dönemler var ama çok çok başarısız olduğumuz dönemler de var. Görüşünüze katılıyorum, saptamanıza katılıyorum. Benim 2015'te yayınlanan bir kitabımın arka kapağında aynen ben arka kapak tanıtımını öyle bitiriyorum. AKP iktidarının en başarısız olduğu alan kuşkusuz eğitim diye bitiriyorum. Çok konuda önemli şeyler yapmıştır ama hükümetimiz 14 yıllık süre boyunca eğitimde maalesef çok üzülerek söylüyorum. Beklentilerin altında bir performans gösterdi. Belki şimdi birazdan ayrıntılarına gireriz bunlara.
Girelim isterim.
Eğitimde karnemiz çok parlak değil.
Parlak değil. PISA sonuçları burada rasyonel bir gösterge midir? Yani oraya bakıp karnemizi görebilir miyiz?
Şöyle oradan düşünmek lazım. PISA yaptığı araştırmaların sonunda yayınladığı raporlarda da bunun altını özellikle çiziyor. Bu bir yarışma sınavı değil. Hı hı. Bu aslında ülkelerin bazı standart ölçeklerde ülkelerin kendi performansını değerlendirmesi açısından yararlı bir veri tabanı. Son derece önemli. Asla ve asla bir eğitim bilimci olarak nesnel olduğunu söyleyemeyiz. Her ülke aslında değişik açılarda öznellikleri vardır. Yani yansıtmayan boyutları vardır. Ama genele vurduğumuzda ana hatlarıyla bir karşılaştırma nebi tabanı olduğu için dikkate alınması gereken bir konudur. Ve pek çok ülkede zaten PISA sonuçlarını bir hayıflanma ya da bir böbürlenme gerekçesi olarak kullanma, bunu ileriye yönelik eğitim politikalarının bir aracı, bir göstergesi olarak kullanır. Biraz bu sınavlara, bu sonuçlara öyle bakmak lazım.
Hocam siz söyleyeceksiniz de şimdi PISA ile ilgili bu sınavda hangi sorular sorulmuş diye biz bir kontrol ettik, baktık. Evet, bir bilgiye ihtiyacınız var ama o bilgiyi de kullanmanız gerektiğini görüyorsunuz o sorularda. Ucu açık sorular var. Ne bileyim işte aslında alternatifli cevapları olanlar var. O alternatifleri talep ediyor. Bizde ise çok daha farklı bir eğitim sistemi yok mu? Yani buradaki başarısızlık demeyelim belki. Buradaki gösterge aslında bizim eğitim sistemimizde farklı bir yöntem kullanıldığı için olabilir mi? Biz yanlış yolda mıyız? Daha doğrusu eğitimde öğrettiklerimizi uygulamaya koyamayacak noktada mıyız? Ya da onu ölçmüyor muyuz? Onun için mi böyle bir sonuçla
Yavuz
karşı karşıya
kaldık? Şimdi bizim ders
farklı
kitaplarımız...
Farklı yani sorular bizim, değil mi? Siz de biliyorsunuz.
Bizim programlarımız da dünyadaki işte bu karşılaştırılan ülkelerdeki programlara koşut konuları içeriyor. Fakat sizin onları nasıl öğrettiğiniz çok önemli.
Bir de nasıl uyguladınız herhalde değil mi?
Efendim?
Bir de nasıl uyguladınız herhalde? Aldınız bilgiyi de.
Kesinlikle öyle. Yani konuları konular aynı da öğrettiğimiz konular. Bunu nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Biz sistemimiz gereği yıllardır şikayet ettiğimiz ezberci tarzda bunları öğrettiğimiz için. Asıl bu sınavda zaten çok kötü performans göstermemizin asıl gerekçelerinden birisi bu. Bu sınavların özü şu. Bilgiyi nasıl pratik olarak hayatta kullanacaksınız? Yaşamda sorunlarınızı çözmek için kullanacaksınız. Bu çocuklar edindikleri bu bilgiyi bir takım pratik yaşamsal sorunları, günlük sorunları çözmek için nasıl kullanacaklar? Yani matematiği günlük hayatınızda hesap kitap yapmak için nasıl kullanacaksınız? Bizim çocuklarımız şuna emin olabilirsiniz. Bizim üniversite sınavları ya da TEOG sınavlarındakilerine benzer sınavlar sorulsa bu şeyde, bu PISA'da, kesinlikle çok daha iyi performans gösterirler ama soruların türü böyle değil. Soruların türü düşünme becerileri, hayata uygulama becerilerini gösterdiği için farklı yapılanmış sorular ve biz burada zaten çocuklarımız burada çok zorlanıyorlar ve çok temel düzeyde yani 1-2 düzeyinde bizim çocuklarımızın performansı. PISA'da 1'den 6'ya kadar bir derecelendirme var. Yani çocukların edindikleri beceriler anlamında. 3'e bölersek 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 gibi 3 kategoriye bizim çocuklarımızın %30'a yakını 1, 2 düzeyinde yani temel beceri düzeyinde yani bu işin temellerini ancak kavrayabilmişler düzeyinde. Örneğin Singapur'u alırsanız 5-6 düzeyinde olan öğrencilerin sayısı çok daha fazla. Aynen. Bizde ise asıl buralarda çok daha bizim zafiyetimiz var. Bizde 5-6 düzeyinde
beceri sahibi olan, bilgi sahibi olan çocuğumuzun oranı %1 ile %3-4 arasında değişiyor.
Yani yok farz edin, yani. Yok farz edin yani, değil mi? O kadar.
Aynen öyle. Yani bizim eğitim sistemimiz ancak bütün bu alanlarda, 3 tane alanda çocuklarımızı 1-2 yani temel beceri düzeyinde ancak eğitebiliyoruz.
Peki hocam biz niye?
Onu da siz şöyle algılayın. O da ezber kısmı olarak evet, algılayın. Ezberleyince ancak o kadar oluyor.
Peki niye yanlışta ısrar ediyoruz? Şimdi ben aynı zamanda bir kızım var. Üniversitede okuyor. Bir tane de oğlum var. Bu sene TEOG sınavına girdi.
Maşallah size çok kolay gelsin.
Çok mersi.
Ben onları hallettiğim için sizlere gerçekten böyle bir üzülerek bakıyorum.
Şimdi
doktor.
Birinci sınava girerken bir matematik testini birlikte çözdüğümüzde şunu gördüm ben. Çocuk doğrudan cevaplara bakıyor zaten. Yani sonunda sorulan bir cümleye hiç probleme bakmadan önce sonra cevaplara sonra da soruya bakıyor. Taktik geliştiriyor yani kafasında ve ezberlemiş. Yöntemini ezberlemiş. Meseleyi öyle götürüyor. Ben bunun bir bilgiyle alakası olduğuna inanmıyorum. Orada i̇şte herhangi zaten bir şeyin ölçüldüğüne de inanmıyorum. Ama çocuğu şimdi biz sürekli ders yaptırıyoruz. Yani
Yavuz Bey zaten siz sorunu çözmüşsünüz. Çok da güzel özetlediniz. Şimdi bizim dershanelerimiz ne yapıyordu? Şimdi dershaneler hani ne yapıyor derken
yapıyorlar işte hala merak
şimdi
etmeyin.
De, tabii şimdi de tabii. Başka isimler altında yapılıyor tabii, bunlar. Tabii. Ne yapıyordu? Sorunun kökündeki bir takım ipuçlarını yakalayarak sözcüklerden falan hareket ederek çocuğun doğru şeyi bulmasını kısa sürede, doğru yanıtı bulmasını sağlıyorlardı. Yani bilgi hap yap. Bu evet. Şimdi işte buralarda bu tarzda bir öğrenim, bu tarzda bir eğitime yaklaşım işte buralarda gerçek resmini
olmuyor,
gösteriyor.
Olmuyor değil mi? Olmuyor o zaman.
Olmuyor tabii ki. Yani bir açık uçlu soru sorup işte hayatın içerisinde bir örnek verdiğiniz zaman işte orada çocuklarımız gerçekten zor durumda kalıyorlar. Yani sizin anlattığınız şey aslında işin özü odur. Biz sınavlarımızı bu tarzda yaptığımız için bir anlamda eleme sınavı olduğu için bizim sınavlarımız hayatla ilişkisi çok zayıf olduğu için sonuçta bu tür PISA gibi sınavlarda TIMSS sonuçları açıklandı geçmişte biliyorsunuz yakın zamanda. Evet. Onda da hiç parlak bir karnemiz yok.
Peki niye yanlışta ısrar ediyoruz? Benim asıl meselem orada. Biraz daha şimdi mikroya doğru iniyoruz elbette. Başka sorunları da tek tek bir sormak istiyorum fikrinizi almak açısından ama niye yanlışta ısrar ediyoruz? Mesela bunu bilmiyor mu Milli Eğitim Bakanı? Bunu bilmiyor mu müsteşarı? Bunu bilmiyor mu il müdürleri, öğretmenler? Bunu biliyorlar. Herkes çünkü o ezberden şikayet ediyor ama ısrar. Neden acaba?
Bilmez olurlar mı? Çok da iyi biliyorlar ve bir anlamda ben bütün eğitim camiasını, Milli Eğitim Otoritesi'ni kötülemek istemiyorum. İşlerinde çok da düzgün düşünen, iyi niyetli insanlar da var.
Tabii canım.
Nerede yapamıyoruz biliyor musunuz? İnsan sermayesini geliştirecek olan eğitim sistemi böyle günlük hesaplarla götürecek bir sistem değil. Uzun vadeli planlarla gidilmesi lazım. İstikrarlı olacaksınız, yatırımlarınızı istikrarlı yapacaksınız. Çok hızlı ve radikal ve mesnetsiz, gerekçesiz, verisiz değişimler yapmayacaksınız. Bunların özellikle altını çiziyorum. Evet. Türkiye'de hep ola gelmiştir. Tabii. Ve son 14 yılda da çok olmuştur. Evet. Yani tek aynı partinin iktidarında inanılmaz radikal köşeden köşeye değişimler
40
olmuştur.
40 defa Emre yani belki de.
Evet. Şimdi bunu anlamak mümkün değil. Bu biraz bana sanki şöyle geliyor. Yani bu tür uzun vadeli düşünme, istikrarlı düşünme, eğitime böyle bir yaklaşımımız, perspektifimiz yok. Biz özellikle eğitim sektöründe çok farklı düşünmek zorundayız. İnanın bana eğer Türkiye şu andaki bu verilerle önüne gelen durumu düzeltmeye çalışmazsa biz önümüzdeki 20 yılda kaybetmiş durumdayız. Çünkü bu bir kuşaklar meselesidir. Yani bir kuşağı kaybediyorsunuz sonuçta ve bir kuşak demek 15-20 yıl demektir.
Düzeltmeye çalışsanız da önünüzdeki 10 yıl önce düzeltebileceksiniz.
Yani
bugün gitmiş
şimdi
yani
başlarsanız mesela evet, hani birazdan belki konuşuruz. Şimdi evet, başlarsanız bazı şeyleri yapmaya bunun sonuçlarını 10-15-20 yılda alırsınız. Onun için uzun vadeli yani siyaseti çok fazla götürmüyor.
Ya işin içine evet, ideolojiyi kattığınız zaman ben şöyle bir nesil yetiştireceğim diye yola çıktığınız zaman mesele farklılaşıyor anladığım kadarıyla.
Harika. Şimdi benim de geleceğim konulardan bir tanesi buydu. Benim son yaptığım analizlerden bir tanesi Türkiye'nin son 5 yıldır özellikle bu son 4-5 yılda ivmesi arttı. İki tane şey görürsünüz. İstatistiklere baktığınız zaman mesela değişen okul sayılarına baktığınız zaman ya da neye Türkiye eğitim sistemi önem veriyor? Bir, eğitimi dinselleştirme. Özellikle bu konuda çok agresif bir tarz ve tavır olduğunu görüyorsunuz. Çok rahatsız edici. Ben gerçekten her gün haberlerde bir takım şeyleri duyuyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu kimsenin dinle sorunu yok bu ülkede. Ama eğitimi modern değerlerden, modern eğitim sistemlerinden, akılcı sistemlerden uzaklaştırdığınız zaman maalesef bunun sonuçları çok vahim oluyor. İkinci gördüğümüz istikrarlı gelişim, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu bir hükümet politikası olması lazım bu. Eğitimi özelleştirme, eğitimde özel okulların sayısını artırma gibi çok ciddi bir politikası var. Hiç kimsenin de tabii ki özel okullarla sorunu yok. Ama Türkiye'nin devlet okul
sesinizde
bir sosyal eğitimi ayağa kaldırmadığımız sürece özelleştirmekle kalıcı sonuç elde etmemiz mümkün değil. Dünyanın her tarafında eğitim aslında büyük ölçüde kamusal. Yani çok fazla özel okulun olduğu ülkelerde de kamu yatırımları, kamunun sahip olduğu pay eğitimde çok yüksek. Kamuyu ihmal edemezsiniz. Yani devlet okullarını ihmal edemezsiniz, etmemeniz lazım. Asıl da bizim PISA'daki ya da TIMS'deki sonuçları belirleyici olan devlet okullarının yapısı, düzeni ve kalitesi. Buralara odaklanmadığımız sürece, yani zor işe girişmediğimiz sürece işi düzeltmek mümkün değil.
Düzeltmek mümkün değil. Peki son dönemde eğitimin dinselleştirilmesi dediniz. Orayı biraz açalım mı? Özellikle yapılan bir takım toplantılar var. Cumhurbaşkanının bu konuda çok özel bir ilgisi olduğunu da görüyoruz. İmam hatiplerin başarılı olması ve daha böyle önde görülmesi. Mesela ben Cumhurbaşkanından son birkaç yılda fen liselilerde şöyle, Anadolu liselerde böyle uçmuş falan gibi bir cümle duymadım ama imam hatiplerle ilgili o tip cümleleri duydum. Bu ayrım, bu bakış aslında bizim temel sorunlarımızdan biri değil mi?
Yavuz Bey, şöyle, ben aslında bazı konularda gerçekten bu ülkede yaşamış, bu ülkede doğmuş büyümüş bir insan olarak gerçekten açmaza düşüyorum. Hı hı. Şimdi eğitimin bu derece dinselleştirilmesinin arkasındaki temel motif ne olabilir? Biliyorsunuz bu proje okullara yeni atanan bir müdür yardımcımız bir şey vardı. Videosu da böyle çok sosyal medyada dolaştı.
Evet.
Dağtaşı İmam Hatip ve dolduracağız diyor.
Evet.
Şimdi acaba buradaki şey nedir? Yani biz sonuçta çok affedersiniz şunu söylemek zorundayım. Yani biz işgale falan uğradık da biz başka bir dinde miydik? Yani bu insanlara dinlerini yeniden mi öğreteceğiz? Bu nedir yani? Bu şeyin peşinden gitme bu derece agresif bir şekilde. Bunu söyledikten sonra ben en son yaptığım sunumlardan bir tane örnek verdim. Evet. Yapılmış çok ciddi bir araştırma. Dünyada hatırı sayılır ülkeler içerisinde en dindar bilim insanları da Türkiye'de. Ya şimdi bunun bir üstüne, yani bu fizikçiler arasında yapılan bir araştırma da gösteriyor. Şimdi bunun üstüne daha ne yapacağız acaba? Yani Türk insanı zaten yeteri kadar dindar. Bilim insanları içerisinde en yüksek oranda dini duygulara sahip olduğunu, dini ritüellerini yerine getirdiğini söyleyen insanlar da dolu bu ülke. Buradaki şey nedir? Ben bunun açılımını şöyle görebiliyorum. Herhalde bunun arkasında ideolojik ve çok ciddi bir siyasal beklenti var. Onun için olsa gerektir diyorum. Ama bu...
Bu bir nesil projesi hocam aslında baktığınızda.
Evet,
yani başka bir şey değil.
Bu bizim Teams'de PISA'da bir yere getirir. Yani Türkiye bununla başarılı olur mu? Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin kaybetmesini... rekabet ettiğimiz dünyada geride kalmasını da isteyeceğini sanmıyorum. Ama bu bizi oraya götürmez. Yani buradaki açmazı ben anlayabilmiş değilim. Sonuçta her Türk vatandaşı, buna Cumhurbaşkanı da dahil, Başbakan da dahil, kendini dindar olarak ifade eden insanlar da dahil, hem çocuklarının hem ülkesinin başarılı olmasını ister. Bu da başarılı bir eğitim sisteminden geçiyor. Bu başarılı eğitim sistemi maalesef dinselleştirerek olmuyor. Bunun örnekleri çok
fazla. Ne oluyor? Bir de var olanı bozma noktasına gidiyor değil mi? Az önce siz de söylediniz proje okullar meselesinde mesela. Var olan iyi bir ortam var. Ona da çomak sokulduğunu görüyoruz. Buna ilişkin velilerin büyük itirazları var. Haklılar da çocuklarını 2-3 yıl hazırladıkları sınavla hedefledikleri okula sokuyorlar ki iyi bir üniversite ve iyi bir sonrasında ne bileyim yani iyi bir iş hayatı olsun diye ve geldikleri lisede böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Yani ortam bozulmuş, eğitim kalitesi düşmüş ve ondan sonra da isyan ediyorlar o emeklerine yazık diye. Aslında var olanı da bozma noktasında ilerlemiyor mu bu iş?
Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu PISA sonuçlarını okurken şunu da görmek lazım. Gerçekten Türkiye'de Singapurlu çocukların aldığı puan derecesinde puan alan çocuklar da var.
Evet.
Fakat ne Türkiye'nin puanını aşağı çekiyor biliyor musunuz? Kötü okulların yani kalitesiz okulların sayısı, yani burada okuyan çocukların sayısı o kadar fazla ki diğer çocukları aşağıya çekiyor. İşte sizin söylediğiniz tamamen bu. Proje okullar başarılı olan okullar. Yani o zaten üst %10'luk, %20'lik dilimde olan okullar ve bunlar çok az sayıda. Bunlar sistemi belirleyemiyor. Yani Türkiye'nin PISA'daki başarısını yukarıya çekme kapasitesi yok çünkü sayıları az. Bir kere bunları bozmayacaksınız. Ne yapmanız lazım? Aşağıda ülke ortalamasını aşağıya çeken ve kalitesi düşük olan okulları yukarıya çekmeye çalışmanız lazım ki ülkenin ortalamasını yükseltesiniz. Genelde zaten Çin gibi ülkelerde daha sonra bu yarışa girmiş olan ülkelerin temel yaptığı şeyler de çok başarısız okullarından başlamışlardı reformlarını. Türkiye'de ilk ele alınması gereken kitleler, okullar ve kesimler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okullardan başlaması lazım. Onları iyileştirdiğiniz zaman yani en alttaki, dipteki okulların başarısı yükseldiği zaman ülke ortalamasında otomatik olarak yükseltiyorsunuz. Yani bizim kamu okullarının, devlet okullarının çoğunluğunu yansıtan bu resimden acilen kurtulmamız lazım. Bir kere iyileri koruyacağız, bozmayacağız, onları aşağı çekmeye çalışmayacağız.
Evet, en önemlisi.
İkincisi de aşağıdakileri yukarıya çekmek için agresif bir eğitim politikası, bir yatırım politikasının acilen gündeme alınması lazım. Benim elimde eğitim reformu girişiminin çok birkaç gün içerisinde çıkan bir raporu var. Çocukların gözünden okulda yaşam diyor. Gerçekten son derece güzel bir araştırma. Hı hı. Yani burada bu PISA'daki ya da TIMS'deki başarısızlığımızın bazı nedenlerini görüyorsunuz. Mesela ikili öğretim. Türkiye'de %30-40'a yakın okulun ikili öğretim olduğunu söylüyor. Mesela ders 35 saat ders yapıyor bu çocuklar haftada. Şöyle bir resmi gözünüzün önüne getirin. İkili öğretim ne demek? Aslında 2,5-2,5 demek. Değil mi? Evet, 2,5 gün bir, 2,5 gün bir. Şimdi 2,5 güne 35 saat dersi sıkıştırıyorsunuz. Bu mümkün olmayan bir eğitim. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi o zaman ilk etapta mesela ikili öğretimi kaldırmanız lazım. En önemlisi mesela okul öncesi eğitim. Bu hükümet yıllarca bunu söyledi. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz diye. Hala yakınlarda başbakan açıkladı, okul öncesi eğitim zorunlu olacak diye. Çok geç kaldık. Okul öncesi eğitim alan çocuklarla okul öncesi eğitim almayan çocuklar arasındaki puan farkı da neredeyse 40-50 puan. Yani okul öncesi eğitimine bir an önce Türkiye'nin önem vermesi, okul öncesi eğitimini yaygınlaştırması ve %100 oranına ulaştırması lazım ki biz bu sınavlarda biraz daha iyi performans gösterelim. Bu da sonuçta tabii ki okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamı içine alınmasıyla mümkün. Demek ki birkaç tane politika önerisi ortaya çıkıyor. Bir, okul öncesi eğitimini ısrarla ve acilen zorunlu hale getirmek ve yaygınlaştırmak lazım. İkincisi, dezavantajlı okullara acilen el atmak lazım.
Yani iyi gidenleri bozmadan.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bozmadan. Tabii ki. Yani onları bozmadan tabii.
Bozmadan
ki.
Kötülere bir el atmak lazım.
İyi örneklerin
lazım.
Oluşması 50-60-70 yıllık bir zaman sürecini alıyor.
Tabii.
Bu iyi okullar kültürüyle, gelenekleriyle, değerleriyle bunları bozmamak lazım. Bunların yaygınlaşması için de hatta mümkünse bunları amip tarzı bölerek altmak lazım yani. Bunlardan birkaç tane daha kampüs açın demek lazım. Tam tersine.
Evet. Bir de ikili öğretimi diyorsunuz. Bunu mutlaka ele almak lazım.
İkili öğretimi mutlaka bir an önce yani, kaldırmak lazım. Başka bir şey daha söyleyeyim.
Buyurun.
Şimdi bizim bu 15 yaş grubu içerisinde bu çok rakamlarda görünmeyen bir şey. Hı hı. Türkiye'de ortaokuldan sonra lise eğitimi zorunlu olmadığı için çocuklarımızın önemli bir kısmı eğitimin dışına çıkıyor. Yani bu 15 yaş grubu içerisinde Türkiye'de yaklaşık olarak %45-40-45 civarında çocuk bu şeylere dahil değil. Yani okula gitmiyor çocuklar. Evet. Yani Türkiye'nin rakamları 15 yaş grubunun %60-65'ini gösteriyor. Şimdi bir de onları katarsanız
zaten
okul dışında olanları, bunların zaten eğitim düzeyleri son derece düşük olduğu için Türkiye'nin aslında puanı çok daha aşağılarda. Yani 5-18 arası zorunlu eğitim olan ülkeleri aldığınızda onların gösterdiği performansın çok daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 18 yaşına kadar zorunlu eğitim var. Yani bu çocuklar okulda.
Hocam buyurun son bir iki cümlenizi.
Bir an önce zorunlu eğitimin 17 yaşına kadar, yani lise sona kadar da
gerçek anlamda uygulanması lazım.
Gerçek anlamda uygulanması lazım.
Yani şimdi hocam hepsi aslında halledilebilir şeylerden bahsediyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Türkiye'nin nüfusu çok yüksek, çok büyük. Mutlaka çok zordur eğitim politikalarını ayarlamak, müfredatıyla, işte sistemiyle, okuluyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle. Ama herhalde en temelde şu işi bir dakika bir ideoloji olmadan bir konuşalım arkadaş diyecek bir kafaya ihtiyaç var. Onu anlayabiliyoruz sizin anlattıklarınızdan, değil mi?
Kesinlikle.
En önemlisi bu yani.
Gerçekten ülke nüfusuyla bir ilgisi yok. Japonya 125 milyonluk bir ülke. Rusya'yı mesela hiç küçümsemeyin. Temizde inanılmaz sonuçları var Rusya'nın. Polonya'yı mesela hiç küçümsemeyin. Matematik eğitiminde inanılmaz şeyler yapıyorlar. Rusya 140 milyonluk bir ülke.
Biz de yapabiliriz.
Kesinlikle. Yani bunu, ya biz kalabalığız. Finlandiya 6 milyon, 5,5 böyle şeyler geliyoruz çünkü. Ya 5,5 milyonluk bir ülkeyle işte 80 milyonluk bir ülkeyi niye karşılaştırıyorsunuz? Öyle değil gerçekten. Bu eğitim sistemine nasıl baktığınızla ve eğitim ne kadar ciddi ilgilendiğinizle ilgili olan bir olay, nüfusla ilgili değil, bu eğitim politikalarıyla ilgili olan bir olay, insana yatırım, insan sermayesini geliştirmeyle ilgili olan bir olay. Yani biz kalkınmış bir ülke, kişi başı milli gelirini işte 20'den 30'dan 40 bin dolarlara çıkarabilmemiz için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o istediği müreffeh ülke olabilmemiz için eğitimden başka şansımız yok.
Peki hocam.
Ne turizmde var, ne başka bir şeyde, ne toprakta, eğitim, ne arazide, ne inşaatta var.
Peki.
İnsan sermayemiz, yani çocuklarımızı biz eğitmediğimiz sürece kalkınmamız mümkün değil. Bunun altını sürekli söylemek istiyorum.
Peki, eğitimci olarak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık sizinle ve devam edeceğiz. Çünkü biz de gerçekten bu meseleyi çok önemsiyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Abbas Güçlü telefon attığımızda gazeteci, eğitim alanında uzman isimlerden biri. Abbas Güçlü'nün de görüşlerini almak istedim. Çünkü bu çıkan sonuç acaba Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda nasıl değerlendirildi diye spesifik bir sorum da olacak. Abbas hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sorun da şu olacak.
Dünya Bankası'nın sonuçları, raporları nasıl değerlendirilse bu da öyle değerlendirilecektir.
Şimdi bir açıklama gördüm ben. İlk defa iPad'le yapıldı. Çocuklar buna alışık değildi. Şöyleydi, böyleydi falan diye. Bütün ülkelerin düştü. Onun için olağanüstü bir durum olarak görmemek lazım gibi. Gördüm,
yani bilmiyorum. iPad'e yaygınlık bizde diğer ülkelerden çok daha fazla. iPad'e ulaşım.
Ya iPad böyle bakılması sorunlu değil mi? Zaten iPad'i tabii kullanıyor çocuklar zaten. Biliyorlar yani nasıl olduğunu.
Fazlasıyla kullanıyor. Hatta diğer ülkelerden çok daha fazla.
Daha fazla kullanıyorlar. Ama bakanlık mesela böyle bir şey.
Fatih projesi çerçevesinde 10 milyonlarca öğrenciye iPad dağıttık hep.
Bakanlık ama böyle bir şeyin arkasına sığınıyor. Ya bu ne? Hiç yani yüzleşmemek gibi geliyor bana.
Bu Türkiye'de hepimiz için geçerli. Herhangi bir konuda üzerimize gelen olduğu zaman hemen mazeret üretiyoruz. Ben hem çalıştığım yerde, hem üniversitede derslere giderken mazereti yasaklamıştım. Yani mazeret üreterek bir yere varamayız. Ortada bir sonuç var mı yok mu? Ona bakalım. Yani ben farklı bir açıdan bakacağım. Bize sonuçlarında biz sondan ikinci değil de ilk ikiye girseydik ne fark ederdi?
Bugün değil mi?
Yani. Ha, hiçbir şey değişmezdi. Şimdi bakın Güney Kore, ben geçen ay oradaydım. Dünyada eğitimin en iyi olduğu ülkelerden, eğitimle dünyanın flash yıldız ülkelerinden olan birisi. Ve Obama, Amerika'nın dünyada üniversite öğretimi, yüksek öğretimi, eğitimin genelinde en iyi olan ülkelerden birisi. Obama iki defa Güney Kore eğitiminde atıfta bulundu. Biz de sizin gibi olmak istiyoruz dedi. Ama ben Güney Kore'de gittim, baktım çok ta anaokulundan üniversiteye kadar uzunca bir inceleme yaptıktan sonra şunu gördüm. Adamlar 2 yıl önce oturup mutlu eğitim projesi diye bir proje başlattılar. Niye başlattılar? Eğitimde her şeyde çok çok iyiler ama intihar oranlarında birinci sıraya çıktılar. Bir baktılar ki eğitimde, ekonomide çok iyi noktaya geldiler ama insanları mutlu
edemiyorlar.
Ha, mutlu edemiyorlar, eyvah biz ne yapıyoruz dediler ve bir anda frene bastılar ve biz mutlu eğitim modeli geliştirdiler ve öğrenci neden mutlu olmak istiyorsa, nasıl mutlu olmak istiyorsa onu öne çıkarmaya başladılar. Şimdi dünyanın geldiği nokta, önümüzdeki yıllarda daha da bu noktaya, Güney Kore'nin geldiği noktaya gelmeye başlayacak. Yani biz yarış atları yetiştiriyoruz. Yani bu sistemde sadece kim daha iyi yarış atı yetiştiriyor ona bakıyor.
Tabii,
yani sonuçta ben bu yarışmada sonuncu olsam ne olacak, ilk beşe girsem ne olacak? Önemli olan bu yarışma insanların mutluluğunu, donanımını, hayattan beklentilerini, hayallerini gerçekleştirme olanak sağladığını bakıyor mu bakmıyor mu? Hayır. Bir kriterleri var. Kim daha iyi matematik biliyor, kim daha iyi anlıyor, kim daha şu... Ya. Bunlar bir ölçü değil. Sosyal bilimler nerede bu yarışmanın? Bütün dünyayı biz teknoloji üzerine kurguladık. Sosyal bilimleri öldürdük. İşte Türkiye şimdi sosyolojik olarak çok önemli bir dönemden geçiyor. Dünyanın en önemli sorunu şu anda ne biliyor musunuz? Göç ve göçlerin yarattığı sorunlar. İç ve dış göçler. Türkiye'de bunun etkisi altında. Biz göçleri araştırıyor muyuz? Hiç konuşuyoruz mu? Sosyologumuz var mı bizim? Biz en iyi öğrencilerimizi mühendisliğe yönlendirdik. İşte bu pizzalarda ona olanak sağladı. Tıbba yönlendirdik. Fen bilimlerine yönlendirdik. Sosyal bilimlere en kötü öğrenciler gitti. Ve o zaman sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldığınız zaman da çözemiyorsunuz. Altından kalkamıyorsunuz. Yani bu değerleri biraz, kriterleri de sorgula. Biz takıldık bir şeyin peşine gidiyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. 40 fen sorusunda öğrencilerin Türkiye ortalaması 2. Niye bu böyle? Ya öyle 2 değildi. 20 olsa, 22'si olsa ne olacak?
Mutlu daha mu olacaksın diyorsun yani?
Ha, mutlu mu olacağız yani? Sonuçta Güney Kore en başarılı ülkelerden birisi eğitimde gelinen ve ekonomik olarak da en başarılı ülkelerden birisi ama mutsuz insan yetiştiriyor. Şimdi bize gelelim. Ne yapıyoruz? Bu kadar çocuklarımızın canını okuyoruz, o kadar para harcıyoruz. İyi bir yurttaş yetiştiriyor muyuz? Kesinlikle hayır. Geçen 3-5 okulu ziyaret ettim. Hiçbirinde İstiklal Marşı'na katılan öğrenci yok. Ortak değerlerimizi kaybettik. İstiklal Marşı'nda söylemiyorsa öğrenciler gerisini bırakın. Peki iyi bir donanım kazandırıyor muyuz mesleki olarak? Herkes işini yapıyor mu? Hayır. Peki anne baba mutlu oluyor mu? Hayır. Öğrenci mutlu mu? Hayır. Yabancı dili, sosyal hayatı, artı sporu var mı? Yok. Hiç. O zaman biz bu yarışı niye körüklüyoruz daha? Yani biz bu pizzada sondan ikinci değil, ikiye girelim desek şu andakinden 10 kat daha mutsuz gençler yetiştireceğiz. Yani burada eğitimin hedefi, eğitimin mantalitesinde önce ona karar vermemiz lazım. Türk eğitim sisteminin hedefi
bizim,
nedir?
Bizim en önemli sorunumuz o kararı verememek değil mi? Ya da bir karar verip arkasında canım, siz, duramamak değil mi?
10 yılda 6 tane bakan değiştirdiğiniz zaman zaten...
Hem de aynı iktidar döneminde yapıyorsunuz.
Tabii aynı iktidar ve her gelen bakan bir öncekinin yaptığını çöpe atarsa sizin kafanız karışık olduğu ortaya çıkıyor. Siz temel eğitim kanununda yazanla uygulamalar birbirine farklı. Bakan değişmez mi? Değişir. Çünkü eğitim değişen bir süreçtir. Çocuk dünya nasıl değişiyorsa eğitim. Ama gelen bakanların da biraz birikimi donanımı olması gerekiyor. Son gelen 6 bakanın hepsi de ortak özelliği eğitimle zerre kadar ilgilerinin olmaması.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan geçti bugünkü bakan. Evet. Bir de tabii meseleye ideolojik bakma konusunu da konuştuk hocayla Hasan Şimşek'le az önce.
Ya,
o da önemli bir...
Yani,
önemli bir sorun gibi görünüyor bana.
Çünkü
onun sınırlar yaratıyor o zaman.
Orada da şaşı bakılıyor. Yani biz aldık bütün mahalle liselerini imam hatibi çevirdik. Daha imanlı gençlik mi yetiştiriyoruz? Tam tersine. Yani eskiden en azından imam hatibe gidenler, ben hatta bir ara yazdım, dedim ki o beğenmediğiniz cumhuriyetin imam hatipleri bugünkü ülkeyi yöneten kadroları yetiştirdi. Bakalım bugünün imam hatipleri kimi yetiştirecek? Çünkü evet. Bugünün imam hatiplerine baktığınız zaman üniversite sınavlarında sonuncu sıradalar. Başarı oranları çok düştü. Artı hiçbir yere giremeyen en sıradan öğrenciler imam hatiplere doldurduk. Ve bir anda imam hatiplerin başarısı düşecek, imam hatipten çıkan suç oranları artacak, imam hatipli bir sürü soruna neden olacak. Bu imam hatiplerin eğitim şeklinden kaynaklanmıyor. İmam hatip isminden de kaynaklanmıyor. Sorumlu öğrencilerin alıp oraya gönderilmesinden kaynaklanıyor. Bu bir yanlıştır.
Öğrenciler başka okullara gitmek istiyorsa o okulların, o nitelikteki okulların sayısını arttırmak yerine İmam hatiplerin sayısını arttırırsan o öğrencileri de o tarafa doğru sürüklemek durumunda
şimdi,
kaparız.
Bu pizzada sonuçların bu kadar düşmesinin bir nedeni de biz aldık bütün o okulları Anadolu Lisesi yaptık. Ya Anadolu Lisesi tabelası asmak da Anadolu Lisesi olunmaz. Bütün fen lisesi diyelim ki Türkiye'de çok kaliteli fen liseleri vardı 50 taneydi. Şimdi yaptık 350 tane herkese birer tane de fen lisesi açtık her ile her ilçeye. Burada eğitimi sulandırdık. Türkiye'nin en önemli sorunu...
Üniversitelerde öyle değil mi Abbas? Şu anda yani üniversitelere baktığınız zaman parayla... Bir de parayla şey satılıyor yani.
Tabii siz devlet üniversitesinde bir yere giremiyorsunuz. 500 puanla giremiyorsunuz. İlk İlk 10 bine giriyorsunuz, o fakülteye giremiyorsunuz. Adam parayı bastırıyor, gidiyor. 100 bininci öğrenci aynı fakülteye giriyor. Yani bu kadar para belirleyici olmaması gerekirdi. Yine bir şekilde dershaneleri kapattık diyoruz. Büyük bir başarı gibi sergiliyoruz ama sadece işte hani faiz yoktur, kar payı vardır dediğimiz gibi.
Ne münasebet dershaneleri yani. Dershane çatır çatır çalışıyor yani. Hiçbir şey yok.
Her taraf çalışıyor. Tamam. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı bir ara açıkladı. Dedi ki ya ben mi takip edeceğim? Ben de hedef koyuyorum, söylüyorum, ediyorum ama arkadaşlar yerine getirmiyor dedi. Gerçekten de başbakanlar, cumhurbaşkanları, liderler vizyon belirler, hedef koyar. Onu yerine getirecek olan aşağıdaki kadrolardır. Ben çok eleştirdiğim zaman bana kızıyorlardı. Dedim ki memnun olsanız Milli Eğitim Bakanlarınızdan bu kadarı değiştirmezdiniz. Demek ki siz de memnun değilsiniz. Yani burada bu eğitim sadece bu iktidarın sorunu değil. Bu ülkenin sorunu. Ha son 15 yılda böyle de ondan önce daha mıydı? Önce daha kötüydü. Şimdi bu iktidar döneminde şu hataya düştük. Ekonomik olarak bakmaya başladık. Her şeyi ikiye üçe katladık. Yani gerçekten de sayısal olarak eğitimde müthiş yol kat ettik. Okul sayısı arttı, okullaşma oranı arttı, öğretmen atamaları arttı. Sayısal olarak her şey mükemmel gözüküyor. Ve hep sayısal olarak baktıkları zaman da iyi diyorlar. Ama eğitimin ruhu kalmadı.
İçeriği
kalmadı, ruhu kalmadı. İçerik olmadıktan sonra hiçbir
peki
şey.
Peki bir umut var mı sence Abbas? Önemli olan o yani.
Her şey vardı. Yani ben şunu söylüyorum. Bakın siz bugün PISA sonuçları açıklanmasaydı bu programı yapacak mıydınız?
Yok ya.
Yılda kaç defa eğitimi konuşuyorsunuz?
Vallahi
yılda 5 defa geçmez. Ben iddiaya giriyorum. Bütün gazeteler, bütün televizyonlar yok, bu böyle. Bu hepimizin kabahati. Tabii. Bakın bu hepimizin kabahati. Doğru. Bütün gazetelerde 5 sayfa spor var, 8 sayfa ekonomi var, kedi köpek sayfası var, magazin sayfası var, 15 sayfa. Televizyonlar baştan aşağı magazin ve dizi. Hangi birinde eğitime ve bilime yönelik tek satır var?
Yok.
Hiçbirinde yok. Türkiye'nin eğitim ve bilim Türkiye'nin gündeminde ilk 10 madde arasında değil. Ha bu siyasetin gündeminde de yok, medyanın gündeminde de yok, ailelerin gündeminde diyor. Hangi anne baba sandığa giderken bu benim çocuğum için şu siyasi parti şu projeyi ortaya koydu diye oy verdi ya da vermedi. Hangi genç sandığa giderken şu iktidar ya da bu iktidar ya şu parti ya da bu parti benim geleceğime yönelik şu projeyi ortaya koydu diye vermedi. Ya da hangi parti şu bu konuda bir proje koydu da onunla öne çıktı. Yok. Türkiye'de eğitim hiç kimsenin gündeminde yok. Oysa Türkiye'nin en önemli sorunu eğitim. Bunu kavramadığımız sürece bizim diğer sorunlarından arınmamız mümkün değil. Ekonomik olarak belki bir yerlere gelebiliriz ama o da tüketici olarak gelebiliriz ama üreten bir ülke olabilmemiz için bilim toplumu haline gelmemiz lazım. Bilim toplumu olmak da öyle söylemekle olacak bir şey yok. Ben işte uçak yapacağım, ben tank yapacağım, ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Bu bir Ar-Ge'dir. Ben Amerika'da gitmişsindir mutlaka. Washington'a gittiğin zaman, evet. Bilim müzesini gezdiğin zaman Amerika'nın niye Amerika olduğunu anlıyorsun. 100 yıl önce adam jet motoru yapmış. Almanya 100 yıl önce bilmem. Biz daha ne yapıyoruz? Biz bir şey yapmıyoruz.
Evet.
Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Dün Rahmi Koç ödül törenindeydi. Gururlandık. Atatürk Fenden mezun olan, sonra Bilkent'e giden bir arkadaşımız müthiş projeler yapmış. Önümüzdeki yıllarda mutlaka Nobel'de alır ve dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelir. Niye? Çünkü cep telefonunu sağlık kiti haline getirmiş. Bütün tahlillerinizi, bütün röntgenlerinizi o telefonla, aparatla, 200 doları bulmayan bir aparatla yapabilirsiniz. Ve bunu yapan ve üreten, patentini alan ve bunu piyasaya süren de bir 38 yaşında bir Türk genci. Burada kalsaydı ne yapabilirdi? Bunların hiçbirini yapabilir miydi?
Maalesef.
Mümkün değil.
Aynen.
Aziz Sancar burada eğitimini burada tamamladı.
Nobel
Türkiye'de kalsaydı. Nobel alabilir miydi? Hayır. Ha, bizim önemli olan orada yurt dışındaki arkadaşlarımızla, Türklere, vatandaşlarla gurur duyduğumuz kadar onlara, burada kalanlara da bu olanağı sağlamamız gerekir. Bugün bir mail geldi bir arkadaşımızdan. Bu arkadaşın yaptığını, ödül alan arkadaşın yaptığını ben 10 yıl önce düşündüm, önerdim, yaptım. Herkese önerdim. Türkiye'de bir üniversitede. Hiç yüzüme bakmadılar. 10 sene sonra bak bir başkası yaptı. Bugün Nobel'e de aday olabilecek noktaya geldi diyor. Biz insanlarımıza sahip çıkmıyoruz.
Evet.
Sahip çıkmadığımız sürece de yol kat etmemiz mümkün değil. Ve bunlar da lafla olmuyor. İşte bugün ben şey yazdım. Milletvekili seçilme yaşı 18'e iniyormuş. Ah ne güzel. Biz geçen seçimde hatırlayın 25'e insin diye kampanyalar yaptık. 25'e indi. Kaç tane 25 yaşında milletvekilimiz var?
Ya çok tabii ya. Göstermelik bir şey. Siyasi
yani
bir
göstermelik olmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapmamız gerekiyor. Lazım. Önce medyanın ben en büyük çuvaldızını medyaya batırmak istiyorum. Şu televizyonlardaki bu dizilerden artık gına geldi. İnsanlar bu uyutuyorlar, resmen uyutuyorlar. O yarışma programı, gelin kaynana programları, şovlar zerre kadar pay vermiyor. Hatırlarsın tek kanallı televizyon dönemimizde Beyaz Gölge diye bir dizi vardı.
Doğru.
Ve o beyaz gölgede bir basketbol koçunun hayatına.
Değil mi? Spor ve okuldaki
ve ondan sonra bütün mahallelerde o zaman para yok, pul yok, çemberler takıldı, evet. Basket oynamaya başladık ve Türkiye'de dünya basketbolunda söz sahibi oldu. Siz oraya 3 tane bilim insanı koysanız rol model olarak, 2 tane mühendis koysanız, 2 tane başka bir sosyal bilimci koysanız, gençler onlara özenir. Şimdi ne özeniyor? Mafya özeniyor. Hepsinin elinde silah, hepsinde tut. Evet. Yani biraz medya kendine çuvazlı batıracak. Yazılı medyada hangi birinde var? Herkes ekonomi yazıyor, herkes onu yazıyor, bunu. Bilim yazan, eğitim yazan kaç kişi var? Yok. O zaman okuyan da yok zaten. Bunları biraz sorgulamamız lazım. İşte yılda okullar açılırken, kapanırken bir de böyle raporlar ortaya çıktığı zaman eğitimi hatırlıyoruz. Onun dışında unutursak kabahat tepimiz. Yani.
Çok haklısın. Ama daha sık konuşmamız lazım. Daha sık.
Bence de yani hiç böyle.
Başkalarında daha çok gündemlerini almaları gerekiyor bunu. Çok haklısın. Seninle konuşacağız zaten daha sık.
Hani niye bundan herkes eğitimi konuşuyor? Eğitim bir donanım işi, birikim işi. Siyaseti herkes konuşuyor. Futbolu herkes doğru. Konuşuyor. Dedikodu herkes. Yani eğitimi konuşabilmen için biraz oturup olup biteni incelemen lazım. Bilmen lazım. Bir de sistemler o kadar hızlı değişiyor ki onu da takip etmek lazım. O zaman kaçılıyor. Diğerleri, o politikaya dediğin olur. Zaman herkes politika, maç, her şey konuşuyor.
Dur yani, maç konuşacağız şimdi ama onu o kadar şey yapma, gömme. Beşiktaş'ı konuşmadan bu işi bırakamayız.
Niye konuşuyor? Ben geçen gün Beşiktaş'ı izledim.
Orhan Beşiktaş'ı Can telefon attığında mı?
Hayır, Beşiktaş'ı izledim. Ya bu takımda 9 tane yabancı vardı. O Beşiktaş değil, başka bir takım.
Canım,
ya 9 tane yabancı olursa bu Türkiye'de bu futbol nasıl gelişecek?
Bütün takımların en önemli sorunu ama o da sanki yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta gibi. Orhan Can da hatta o da dahil olabilir buna. Acaba Türk futbolcularla ilgili, yabancılarla ilgili kısıtlama getirirse mi artar? Kalite yoksa getirmezse mi artar diye hep konuşuyordu. Bu sene de böyle bir şey yapıldı ama dün akşamı konuşmadan kapatmayacağız bunu. Abbas
konuşun
çünkü...
ama ben diyorum hatırlayın Trabzonspor'un şampiyonluklarında hep Trabzonlu futbolcular vardı. Dışarıdan hiç gelen yoktu. Sonra büyüdük, dışarıdan alalım dedikçe Trabzon gitti eridi. Bence o yabancı olmasın, mutlaka olsun ama dozunda olsun.
Özüne dönmek lazım diyorsun. Pekala, teşekkür ediyoruz.
Yayınlar.
Cevap vereyim buna.
Orhan Can, evet cevap verebilirsin tabii. Bekliyoruz.
Şimdi artık diyor futbol global oldu. Eğer siz bunu içeride sadece 3 tane yabancı gibi, eski gibi ya da benim gençliğimde gibi 2 tane indirirseniz, 2 tane 3 tane yerli futbolcu yetişsin diye, o zaman Avrupa ile dünya futboluyla baş edemez.
Bu bir sektör değil mi artık? Yani sektör olarak bakmak
artık,
lazım yani.
Artık bu bir mesela, sektör ve
çok
bu
büyük bir sektör hem de yani.
Çok büyük sektör işte. Dün Beşiktaş'ın başına gelen.
O büyük sektör de bize niye geldi bu? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum Orhan Can. Yani Beşiktaş işte yenilgisiz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde maçları gayet enteresan. İşte 3-0'dan 3-3 gibi bir son Benfica sonucu var. Bu uluslararası anlamda etkinliğimiz yok gibi yorumları çok fazla okudum da bugün. Hakemin maçı katlettiği, Beşiktaş'ı katlettiği kesin. Peki niye yapıyorlar bunu Beşiktaş'a? Ne elde ediyorlar yani?
Bir tek Beşiktaş'a değil. Daha önce de mesela bu
Fenerbahçe'ye yapıldı. Evet.
Ondan açalım. Önce bir işte Galatasaray'ın var realli futbolcunun eline top çarptığı halde hakem gözüyle gördüğü halde penaltıyı vermedi. Bu çeşitli zamanlarda yapılıyor. Buna şimdi çok iyi niyetle baktığımız zaman işte hakem hatası diyoruz.
Ya bu hakem hatası ama dün akşamkine nasıl diyebiliriz? Adam karşıdan görüyor değil mi Orhancan? Biz de yani nasıl olabilir?
Bak şimdi asıl görmesi gereken orta hakem. Tam futbolcunun sırtında yani
evet.
6-7 metre arkasında ve her şeyi görüyor.
Görüyor ve zaten yani, vermiyor önce.
Önce ben ahlaksızlık yani bu tamamen. Bu hakem daha önce bizim Beşiktaş'ın Buruj maçını, ilk Buruj maçını, deplasmandaki Buruj maçını yönetmişti ve orada bir olmayan bir penaltı vermişti.
Evet.
Serdar Kurtuluş adamın önünde, yarım metre önünde 2-1 yenilmiştik biz. 1-0 galip duruma
hatırlıyorum,
gelip
2-1
yenilmiştik. Hatırlamıyor
musun? Hatırlıyorum.
Serdar Kurtuluş'un adamla arasında yarım metre fark var ve sırtı dönük. O gözünün önünde kendisine 3-4 metre geride penaltı çaldı. Böyle bir hakem bu. Daha sonra bu İskoçya Ligi'nde mesela...
Ya geçen hafta da büyük skandal yaşamış herhalde orada değil mi?
Şey yapıyor ve özür diliyor. Yanlış futbolcuya atıyor. Evet. Bu böyle bir adam yani. Belki bunun seçilmesi, bu kale arkasındaki penaltıyı verilmesi gerektiğini söyleyen 5. hakem ise O daha büyük skandal. O da daha önce Başakşehir'le Azel'in maçını orta hakemi. Orada geçen sene oynanıyor. Bu neydi? Volkan, kaleci Volkan. Adamdan yarım metre öbür tarafta. O da çocuğu dokunduysan ittin bir penaltı verdi. Ve Volkan'ı attı.
Vallahi bunu mesela niye İspanyollarla Benfica, Portekiz'le İtalyanlar Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura devam etsinler, aman bir aksilik olmasın Beşiktaş gitsin gibi bir şey olabilir mi? Ya da bir iddia mıdır bu? İddia şikesi midir? Nedir yani? Şimdi, niye ne istesinler evet, Türkiye'den?
Ortalıkta bir sürü şeyler var. Şimdi Beşiktaş'a inanılmaz bir para yükleniyor. Mesela bugünkü o konuşulan 55 milyon euro bir anda yatırılıyor. Bunda amaç Beşiktaş'ın oranını yükseltmek, bilmem kaça bilmem kaçtı. Ben savunmadığım için, yani hiç de oynamadığım
ben
için,
de bilmiyorum, evet, de
tavsiye
evet.
etmediğim için uzak duruyordum ama inanılmaz böyle oralarda büyük paralar çıkıyor. Bu paralar iddiayı yükselttim son anda. Yayıncı kuruluş demeyeyim de neydi? İddiayı oynatan.
Evet, İngilizlerde var herhalde o.
Bayisi oynatan firmalar kazanıyor. Kumarhanelerin en özel tarafı nedir?
Hep kumarhaneler kazanır. Hiç kumarcılar evet, kazanmaz.
Hep kasa kazanır. Hep kasa kazanır. Kasa kazanır.
Evet, kasa kazanır.
İşte burada da bu oyunu yapıyorlar ve inanılmaz bir para döngüsü var. Bu şimdi burada önemli olan yenip yenmemek değil. Mesela sonuç itibariyle oynadığın zaman çok daha büyük paralar kazanıyormuşsun. Yani maç 5-3'lü bitecek.
Ya 5-3'lü yani bir tane ofsayttan golü verirsen 1-0 iken işte böyle bir penaltı verirsen, kırmızı kartı verirsen falan 6'ya 7'ye böyle iş yapabilirsin herhalde. Başka
bunların inanılmaz. Ve mesela bir de İtalyan gazeteci arkadaş var. Onun maçtan önce yazdığı yazı var. Maçtan önce.
Evet.
Maçtan önce diyor ki bu maça dikkat, bu maçta manipüle yapılacak. Böyle böyle yapılacak diyor. Hatta oranları söylüyor. Bu hep böyle yapılan bahis skandallarının, şikenin, hakem oyunlarını yazan bir gazeteci bu. Hı hı. Şimdi Beşiktaş buna da kurban gitmiş olabilir. Ama ben bir taraftan da diyorum ki ya sen çıksaydın da biraz da adam gibi oynasaydın.
Ya ben evet şimdi 10 kişi kaldı, 2-0 yaptı diyelim. 1-0'dı. Ben 1-0'dan bu maçın döneceğine %100 emindim. Bilmiyorum sen ne düşündün ama eğer bu
ben de öyle düşünüyordum. Yani Beşiktaş oradan döndürürdü.
Döndürürdü yani. Fakat bir beraberlik en azından olurdu.
Şey yapıp,
burada Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Biraz burun kıvırıyorlar ama orada bir tereddüt yoktu. Ama ben 2-0 olduktan sonra da bir kişi de eksik olsan en azından düzgün bir oyunla 90 dakikayı bitirmek üzere bir gayret sarf eder diye bekliyordum. Bu sefer 9 kişi kaldı yani 10 kişi kaldı sonra 9 kişi kaldı. O Abubakar'ın yaptığı da bence büyük bir ihanet.
Ya büyük, ben aynen ona çok şeyim yani, hem yani takım 10 kişi, sen atıldığında kardeşim, sen atıldığında bunun şeyi
sonucu belli yani, büyük rezalet çıkacak. 9 kişiyle 45 dakika nasıl oynayacak o takım, değil mi?
Yani tabii ki ve karşı tarafın şey Kiev'le oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde
evet.
Mücadele ediyorsun.
Bir de nasıl öyle asıldılar öyle 6 değil 7 atalım 8 atalım 10 atalım falan diye, o da ayrı bir şeydi yani, anlamadım olursa da. Doğrusu.
Aynen 7-8-9'a gidecek yani. Ya şimdi hani bir laf var ya, kurtlukta düşeni yerlermiş. Bu da öyledir yani. Düştün mü ancak o Türkiye'de geçerli. Ya 3 attık. 3
yani
durdu.
Yeter falan diye. Ha, şimdi, evet.
Ne
hiç
oldu top da,
çevirmediler ya. Bir tane top
Benfica çevirmiş. Şeyin maçı başına geldi mesela. 3-0 yaptı. Son inendeki maçta.
Evet.
3-0 yaptı, ne oldu? İkinci yarıyı ağırdan aldılar. Gerçekten ağırdan aldılar. Hı. Ne oldu? Maç 3-3 bitti. Beşiktaş 3-3'ü yakaladı. İşte böyledir yani. Bunda da bu arkadaşlar Ukraynalılar şey yapmadılar. Yani 4-5-6-7 adam artık maç bitmek üzere. Tabii, hala oyuncu değiştiriyor.
İşin kötüsü,
hırslı oyuncu sokuyor.
Yani işin kötüsüne en önemlisi aslında belki de bu işte hakem hatası da biz belki taraftarlar tarafından hatırlanacaktır, konuşulacaktır ama sonuç konuşulacak. İşte şu tarihte Dinamo Kiev maçı 6-0 bitti. Beşiktaş tarihine geçen bir utanç olarak kaldı yani mesela.
Ama yok, ben utanç olarak şey yapmıyorum. Bunda bak şimdi ben bu mesela Twitter'da, Facebook'ta, sosyal alemde diyeyim. o kadar çok hakaretler, dalga geçmeler, bilmem neler yapıldı. Ben bugün buna isyan ettim yani şöyle. Yavuz şöyle düşünüyorum. Ben şimdi bakın, İngiltere'de biz Beşiktaş'ın tarihi bir mağlubiyeti var, 8-0. Tamam. 8-0. Karşı takım şahane bir futbol oynadı. Ezdi.
Evet.
Bizle yıllarca da bizle dalga geçtiler.
Doğru. Doğru mu? Doğru.
Ha, bak şimdi ama adamlar hakkıyla yaptılar bu işi.
Evet.
Peki burada hakem aldı senden elinde. Şimdi burada bir haksızlık var, adaletsizlik var. Yani burada bir kurşuna dizilme var, seni bir cinayet var ve bundan zevk alan arkadaşlar var. Oysa burada Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi ne yapması lazımdı? Tıpkı daha önce işte Fenerbahçe'nin başına geldiği o
Braga'da.
İvan Bebek'in yönettiği Bebek. O ahlaksız maçtaki gibi herkesin isyan etmesi lazım. Oysa orada da Fenerbahçe'nin ızdırabından ne oldu? Bazı insanlar zevk almak istedi. Halbuki ortada bir haksızlık var.
Evet.
Şimdi Yavuz'dan hayatım boyunca hep şunu söyledim. Seninle sohbetlerimizde de gazetede de. Ya haksızlık dünyanın her tarafında haksızlıktır. Adalet evet. Hepimize adalettir.
Evet.
Toplumları, bireyleri, aileleri, aşkları bile bir arada tutan adalet, ortak payda adalettir.
Evet.
Eğer bunu yok ederseniz o zaman işte kaos başlar. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik var. Haksızlık var. Haksız bir 3 puan var. Evet. Yani sen daha 20. dakikada bir takımın kaderini değiştiriyorsun. O zaten takım 10 kişiye düşmüş, 2-0 geride. Artık
bitti canım. Yani kesti, bitirdi yani. Yani. Evet, idam etti.
Tabii yani. Psikoloji aynen idam ediyor. İdam evet. Ettikten sonra artık
kalanı konuşmamız.
Evet.
Pek gerek kalmıyor. Zaten Şenol Güneş de öyle dedi ya, maçı konuşacak bir şey yok dedi yani. Şimdi konuşsam ceza alacağım dedi. O kadar da sinirliydi anladığım kadarıyla. Son dönemde çok az gördüm ama neyse. Dün de hatta bunu söylediler. Futbolcular da söylediler. Klasik gibi olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız diye. Şimdi Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belirlenecek. Beşiktaş'ın da bir rakibi olacak. Bu hafta Fenerbahçe ve diğer takımlar da oynayacaklar. Bakalım inşallah UEFA da bu hakeme ilişkin bir karar alır da biz de içimiz en azından birazcık soğur diye tahmin ediyorum veya umuyorum diyeyim Orhancan.
Ya inşallah ama şimdi bu tip hakemlerin bir de hayatının bitirilmesi lazım yani futbol şeyinin. Bu çünkü bu ahlaksızlık. Bu bir ahlaksızlık. Evet. Böyle gelecek olan yani şimdi inan bana Beşiktaş bu şekilde bir maçı kazanmış olsaydı ben sevinmezdim ve bugün dışarı çıkmıştım.
Bence hiçbir Beşiktaşlı sevinmezdi buna.
Evet.
Hiçbir
yani
Beşiktaş.
Utanırdım bir defa. Yani
gerçek hiçbir Beşiktaş.
Dolayısıyla hep zaten benim anlattığım böyle yazılarımda da hep anlatmaya çalıştığım şey budur. Ya biz 2. dakikada, 3. dakikada hani hakemler vardı ya maçın başında işte dengeyi bozmayayım. Göster arkadaş kartını. Tolerans istemiyorum, kayırma istemiyorum. At eğer Beşiktaş'ta atılması gerekiyorsa. At cezasını alsın. Yapmasın bir daha. Erkek gibi oynasın. Hani Ahmet Arif'in şiirindeki gibi. Erkekçe olsun diyor
dur,
ya.
Dur. İnsan gibi oynasın diyelim de bir tepki aldım burada.
Ya evet ya ama şiirde öyle geçiyor
evet,
ya.
Evet.
İnsan gibi oynasın.
Evet.
Hani dostlukta, düşmanlıkta erkekçe olsun isterim diyor ya. Yani
evet,
o
evet,
Ahmet Arif'in o şiirinden.
Yola çıkarak söyledim.
Yola çıkarak söyledim ben. O anlamda yoksa bir kadın erkek ayrımı yaptığından değil.
Bakalım.
Şimdi bu arkadaşlar da sabaha kadar sevinsinler. O istedikleri zaman sevinsinler. Beşiktaş şu kadrosuyla hele hele sakatlar olmasaydı Kiev'i evine çevire yenerdi.
Evet.
Fakat tabii ki hatası da var. Şimdi hani
tabii onları da göreceğiz. Onları da konuşalım.
Hakem onları da görelim bir defa. Tabii. Kurgu yanlış, kadro yanlış bana göre. Ama fakat bunlar yani teknik kadronun yeterliği ne yaptı? Hakemin kararları bunları çok geri planda tuttu. Bunları konuşacağımıza
şimdi hakemi konuşuyoruz.
Konuşacağımıza hakemi konuşuyoruz. Çünkü hakem sonuç belirledi.
Evet.
Açık bir şekilde ezerek olmayan bir penaltı. Adam
Orhancan
ödürü faul yapıyor. Yani inanılır gibi.
Daha
Gerard bile dedi ya.
Aynen Orhancan. Çok teşekkür ediyoruz. Bitiriyoruz artık biz de peki. Programı. Çok sağ ol yorumların için. Umarız böyle bir geceyi bir daha yaşamayız. Türk futbol adına söyleyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için.
İnşallah. Ben ortak payda bütün şey, bunun başına herhangi bir kulübün de başına gelebilir. Büyüklerin de
evet.
İşte Osmanlı Spor'un mesela verdiği desteğe gerçekten buradan bahsetmek lazım. Üzülme Beşiktaş diye.
Evet.
Yani kaybedeceksen de böyle kaybet.
Böyle kaybet. Pekala. Çok teşekkürler Orhancan. Bitiriyoruz efendim. Beşiktaş'la, Orhan Can'la konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la biraz Beşiktaş dertleşmesi yaptık diyelim. Ve bugüne de noktayı koyacağız. Aslında birkaç haber vardı. Onları da aktaracaktım size. Ekonomiyle ilgili ama günün en beni gülümseten haberi Moskova'ya Binali Yıldırım'la giden gazetecilerin Moskova'daki faturaları ruble üzerinden ödemeleriymiş. Buna ilişkin açıklamalar da yapmışlar. Bu haber haline falan da gelmiş dolara tepki olarak. O rubleyi neyin karşılığında aldılar onu çok merak ettim. Yarın öğreneceğim, size de söyleyeceğim. Ayrıca yarın saat 17.30'da buradayız. Gece programın tekrarı var. Bir de bunu izle.com'da da YouTube yayını var. Görüşmek üzere. Neyle bitiriyoruz? Neyle bitiriyoruz? Küçük bir Beşiktaş marşıyla bitiriyoruz. Hakeme inat olsun diye.
Ne sevdalar gördük, ne hayaller kurduk. Sevmedik hiç senin kadar. Hep hakkıyla oynayıp şerefiyle kazanan görmedik hiç senin kadar. Ne sevdalar gördük, ne hayaller kurduk. Sevmedik hiç senin kadar. Hep hakkıyla oynayıp şerefiyle kazanan görmedik hiç senin kadar. Siyah, beyaz, bugün hava soğuk biraz ayaz. Ama sen varsan canımız yanmaz. Bizim için bu sene, bu sene de tarih yaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.